Vallahi evet, dersimize başlayalım. Önce Buda Okulu'ndan ve Buda Okulu Qigong ile Budizm dini arasındaki ilişkiden bahsedelim. Tabii ki Qigong, Shaolin uygulamasının çok çok alt seviyelerinde olan bir şeydir. Bizim burada bahsettiğimiz şey ise sıradan Qigong ile karşılaştırılmaması gereken Dafan, yüce kanun uygulamasıdır. Fakat Qigong olsun ya da başka gerçek uygulamalar, hangi okul veya sistemden olursanız olun, Buda okulunda birçok uygulama yolları vardır. Sakyamuni 84 Shaolin uygulaması vardır demiştir. Birçok uygulama yolu değişik seviyelerde, değişik boyutlarda ve değişik durumlarda aktarılmış olup dini bir şekil almamıştır. Dini şekil alan uygulamaların sayısı çok azdır. Fakat yayılan diğer uygulamalar ağızdan ağza dolaşarak ve kalpten öğretilerek yayıldı. Tarihe baktığımızda bu uygulamaların büyük bir bölümü sadece tek bir uygulayıcıya aktarılmıştır. Toplum içinde yayılıp popüler olanların sayısı ise oldukça az. Yani geçmişte dinler arasında yayılanlar, onlar az. Tabii ki değişik dönemlerde belirli kişilere küçük çapta öğretilen bazı sistemler vardır. Bizim Falun Dafa'mız tarih öncesi bir toplumda insanlara kurtuluş sağlamak amacıyla bir kez kullanılmıştır. Fakat bu zamanki insanlık tarihinde, şimdiki bu tarihi dönemde daha önce halka hiç açıklanmadı. Bu halka ilk açıklanışı ve öğretilişi. Bu demek oluyor ki biz de Buda Fa'nın yani Buda Kanunu'nun 84 bin uygulama yollarından biriyiz. Fakat uygulama yolları ve dinler aynı şeyler değillerdir. Dinler neden din olarak adlandırılır? Çünkü onlar dinsel formalitelere sahiplerdir. Bu yüzden şu andan itibaren Qigong da dahil olmak üzere dinleri, bu Budizm'i, bu da okulu Qigong'u ile asla birbirine karıştırmayın. Dao okulu Qigong'u da Daozim değildir. Laik Daoist Shaolin uygulama metotları ile Daoist dini arasında birçok benzerlik olmasına rağmen onlar da aynı şey değillerdir. Ve hatta bazı Shaolin uygulama sistemlerinin kökü dinlerden gelmiş olsa bile onlar da orijinal dinler değillerdir. Bu yüzden bu ayrıma çok dikkat edin. Buda okulu Qigong'dan bahseder bahsetmez bazı kişilerin aklına hemen Budizm gelir. Budizm konusunda çok bilgili olduklarını düşündükleri için öğrencilerimize Budizm içerikli konular hakkında durmaksızın konuşurlar. Size söylüyorum, sizin bildiğiniz şeyler Budizm'deki o küçücük parçadır, tamamı değildir. Budizm'deki birkaç terim ve isim Hindistan'dan gelen sadece birkaç şeydir. Sınırsız Dafa'yı yani yüce kanunu, uçsuz bucaksız bu Dafa'yı kapsayamazlar. Bunları aynı şeyler olarak görmeyin diye bu noktayı size iyice açıklıyorum. Bizim Falun Dafa'mız bu Dafa'nın bir parçasıdır. Fakat din olan kısmı değildir. Biliyorsunuz bizim burada bahsettiklerimiz çok yüksek seviyeli şeylerdir. Derslerimde değişik seviyelerdeki şeyleri birleştiriyorum. Böylece hangi seviyede olursanız olun, ne görürseniz veya ne duyarsanız duyun, hep kendi anlayışınızda algılayacaksınız. Seviyenizi yükselttikçe göreceksiniz ki yeni bir anlayış kazanmışsınız. Aynı şey kitap için de geçerli. Bir kez okuduğunuzda bir türlü, tekrar okuduğunuzda da başka bir türlü. Çünkü siz aynı zamanda her okumanızda bir kez yükseliyorsunuz. Bu yüzden Buda okulu Shaolin uygulama yollarını ve Qigong'u Budizm dini ile aynı şey olarak görmemeliyiz. Kendilerini Budist olarak ileri süren bazı kişiler, öğrencilerimizi tapınaklara sürükleyip onları Budizm dinine dönüştürmek istiyorlar. Bunun Buda okulundan bir Qigong olduğunu duyar duymaz, onu tapınağa götürüp Budist yapmak istiyorlar. Bunu her kim yaparsa bizim Falun Dafa okulumuza zarar veriyor ve aynı şekilde Budizm'i de hafife alıyor. Öğrencilerimiz Falun Dafa'nın çok iyi olduğunu bildikleri için ondan vazgeçemezler. Fakat bazıları bu ilkeyi bilmiyorlar. Onun için hem Falun Dafa'yı hem de aynı anda başka şeyleri de uyguluyorlar ve onlar uygulamalarından hiçbir şey elde edemeyecekler. Bu kişi yolundan ettiğiniz gibi birçok değişik okulun şeylerini zarara uğrattınız. Çünkü Budizm'de sadece tek bir uygulama öğretir. Shaolin uygulamasında sadece tek bir yola kendinizi adamalısınız, yoksa hiçbir şey elde edemezsiniz. Hatta Budizm'in değişik mezheplerini bile birbirine karıştırarak öğrenemezsiniz. Eğer saf toprak Buda okulunu öğreniyorsanız sadece onu takip etmelisiniz ve başka hiçbir şey öğrenmemelisiniz. Tantrizm ise o zaman sadece tantrizm. Zen mezhebi ise sadece Zen mezhebini uygulamalısınız. Kesinlikle birbirleriyle karıştırılamazlar. Bunları birbirine karıştırdığınız an bittiniz. Neden bugünlerde keşişler ellerine ne geçerse okuyorlar? Çünkü Dharma'nın bu son döneminde her şey birbirine karışmış ve neler olduğu konusunda hiçbirinin bir fikri yok. Okumadıkları kitap yok. Göksel İmparatoriçe'nin yazıları bile tapınaklara girebildi. Sadece söylüyorum. Bu kesinlikle zamanında Sakyamuni'nin öğrettiği bir şey değildi. Bugünlerde bazı keşişler kitaplar yazıyorlar ve hatta Sakyamuni'nin sözlerinden bu defadan kendi kafalarına göre sonuçlara varıyorlar. Tam olarak bu faya zarar veriyor. Farkında bile değiller. İyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Şu anda tam olarak bu nedenden dolayı öğretiler artık etkilerini kaybettiler. Karma karışık oldular. Tabii ki bir öğretiyi orijinal kelimeleriyle korumak çok zordur. Şimdi geriye bakınca uygulamaların tarih boyunca aktarılmaları esnasında büyük değişime uğradıklarını görüyorum. Budizm deyince aslında size biraz Budizm'den bahsedeyim. Birçok kişi onun hakkında fazla bir şey bilmiyor. Kısaca anlatalım. Budizm 2500 yıl önce antik Hindistan'da Sakyamuni tarafından kuruldu. Kuruldu sıradan insan terimi aslında. Sıradan insanların kabul edebileceği bir terim. Budizm'de aydınlanmadan bahsederlerken ne demek isterler? Bu şu demektir. Meşakkatli bir uygulamadan sonra aydınlandı, zihni tamamıyla açıldı ve daha önce geliştirmiş olduğu şeyleri kendi fasını hatırladı ve onu insanları kurtarmak için ortaya çıkardı. Bundan bahsederken bir başka konudan daha bahsedeceğim. Günümüzde halk arasında yayılan bir sürü Qigong sistemi var. Bu Qigong sistemini alıyorlar, yeni bir şey oluşturuyorlar. Sonra bir başka sistemden bir şeyler alıyorlar. Gelişigüzel değişiklikler sonucu bilinçsizce yeni bir sistem yaratıyorlar. Karmaşaya neden oluyorlar. Aslında size söyleyeyim, tüm bunların nedeni şöhret ve kazanç hırsından. Ün ve para için hem kendilerine hem başkalarına zarar veriyorlar. Çünkü zihni ve bedeni geliştiren bir uygulama sistemi, daha önce de söylediğim gibi çok antik dönemlerden, nesilden nesile aktarılmıştır. Bu okul sayısız aydınlanmış varlık yetiştirdi. O olağanüstü bilimsel bir şeydir. Bir düşünün, tarih öncesi kültür sadece tek bir dönemi içermez. Çok çok eski bir zamandan gelir. Bu aktarılan şeylerle birçok aydınlanmış varlık gelişti. Onların hiçbiri bu okulun şeylerine dokunmaya ya da değiştirmeye cesaret etmedi. Hepsi onu koruyorlar. Hangi yüksek erdime dayanarak buna dokunmaya, onu değiştirmeye cesaret ediyorsunuz? Bu okulun uygulama sistemine ve ona ait aydınlanmış varlıklarına zarar vermiyor musunuz? Buda'ya özgü uygulama sistemine zarar veriyorsunuz. İşte bu kadar ciddi bir olay. Bu tür kişiler her türlü şeyi yapmaya cesaret ediyorlar. Bir de bazı kişiler var ki, zihni ve bedeni geliştirme oldukça komplekstir. Yer boyutlarda onların evrimleşme süreçleri aşırı derecede esrarengiz ve şaşkınlık verecek kadar harikadır. Mesela televizyon ya da bir saat veya bir alet ya da bu tür herhangi bir şey oldukça hassas ve karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Size söyleyeyim, o çok çok daha hassas ve kusursuzdur. Sıradan insan kalbinizle, sıradan insan ellerinizle ve sıradan insani niyetlerinizle böyle şeyleri yapabilecek bir kapasiteniz yok. Kişinin uygulaması kendisine, gong ise ustaya bağlıdır. O yarattığınız bir dizi uydurma şeyler, diğer boyutlarda neye dönüşüyorlar? Her şey birbirine karışmış, bu insanlara zarar vermek değil. Böyle birçok şey var toplumda. Aynı zamanda kendilerine Buda ve Dao okullarından oldukça etkileyici isimler takmışlar. İsimler oldukça etkileyici ve kulağa bayağı gizemli geliyorlar. Bu şekilde kandırıyorlar insanları. Ve bugünlerde insanların iyiyi kötüden ayırması çok zor. Bir sürü şey var. Bu soruna açıklık getirmek için asıl konumuzdan biraz uzaklaştım. Böylece Sakyamuni aydınlanmaya, K.U. ulaştığında kendi orijinal uygulama metotlarını hatırladı ve insanlara öğretmek amacıyla onları açıkladı. Böylece Sakyamuni aydınlandıktan sonra kendi uygulama metodunu insanları kurtarma görevini gerçekleştirmek için antik Hindistan'da öğretmeye başladı. Sakyamuni dünyadayken kutsal yazılar yoktu. Keşişlerin kutsal yazıları okumaları gerekmiyordu. Her gün sadece 3 şey yaptı. Öğrencilerini asıl uygulamaya, oturma meditasyonuna yönlendirdi. Gerçek uygulamaya. Bu onun metodunun samadhi yani konsantrasyon kısmıydı. Sakyamuni'nin okulu sadece 3 kelimeyle özetlenebilir. Tüm sütralarda binlerce yazıt vardır. Fakat sadece üç kelimeyle özetlenebilirler. Onlar uyulması gereken kurallar, samadhi ve bilgeliktir. Uyulması gereken kurallar buyruklardı. Çünkü o zaman kutsal yazıtlar yoktu. Sakyamuni'den günümüze kalan şey sadece uyulması gereken kurallardır. Yani geriye fa'yı, yüce kanunu bırakmadı. O zamanlar Sakyamuni'nin öğrettiği bu defa, kendi okuluna ait olan Buda fa'ydı. O zamanlar kitaplar veya kayıtlar da yoktu. Daha sonra bazı kişiler onları hatırladıkları kadarıyla organize ettiler. Bu yüzden de Sakyamuni'nin o dönemde konuştuğu ortam, onu dinleyenler, her şey değişti. Daha sonra bu kayıtlar insanlar tarafından kaydedilen ve nesilden nesile aktarılan sutralar haline geldiler. İnsanlar onlara sutralar, aynı zamanda darmada derler. Fakat onlara kendilerinden ve diğer keşişlerden birçok şey eklediler. Bu yüzden de sutralar artık saf ve doğru değillerdi. Fakat aslında onlar bu şekilde aktarılmalıydılar. Çünkü o dönem insanlarının sadece bu kadarını bilmelerine izin vardı. Böylece bu şekilde aktarıldılar. Sakyamuni'nin ardında bıraktığı gerçek şeyler ve onun kendisinin bizzat üstünde durduğu uyulması gereken kurallardı. Yani o uyulması gereken kurallar samadhi, bilgelik öğretti. Sakyamuni genellikle öğrencilerini meditasyona, gerçek gelişime yönlendirdi. Bir de dharmayı öğretti. Ayrıca onları yemek dilenmeye yönlendirdi. Ki bu da sadaka istemekti. İnsani takıntıları maksimum derecede yok etmek amacıyla mal ve para sahibi olmalarına izin vermedi. Ayrıca keşişleri evlerinden de uzaklaştırdı. Yemek dilenebilecekleri bir kaseden başka hiçbir şeye sahip olmalarına ve hiçbir hırsa izin vermedi. Bu şekilde Sakyamuni dünyadayken Hindistan'da Budizm'de dahil 8 din yayılıyordu. Öncelikle bu dinler oldukça etkileyicilerdi. Fakat Sakyamuni'nin doğru öğretisi yayılmaya başlayınca diğer tüm dinler yavaş yavaş çökmeye başladı. Brahmanizm diye bir din vardı. Hindistan'da bayağı kök salmıştı. Sakyamuni dünyadayken çok doğru bir yol öğrettiği için başka her şey çöküşe geçti. Bu Brahmanizm nispeten daha güçlüydü. Bu yüzden sürekli olarak bir çekişme vardı. Sonuç olarak Sakyamuni'nin son yıllarında diğer dinler ortadan kaybolmanın eşiğine gelmişlerdi ve bazıları tamamen ortadan da kayboldu. Sakyamuni Nirvana'ya ulaştıktan ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra Sakyamuni'nin orijinal öğretileri daha sonraki nesiller tarafından değiştirildi, fazlasıyla değiştirildi ve çok ciddi bir problem daha vardı. Öyle ki daha sonra gelen keşişler kendi bildiklerine, kendi seviyelerinde, gördükleri görüntülere göre hareket ettiler. Çünkü herkes aydınlandıktan sonra illaki aynı seviyeye ulaşamaz. Bir kişi sadece belirli bir seviyeye kadar yükselip ve daha da yüksek seviyeye gidemiyorsa o seviyede aydınlanmadan bekleyecekti. Bu yüzden o bu seviyede aydınlandı. Bir diğeri de bu yükseklikte aydınlandı. Bir başkası da bu yükseklikte aydınlandı. Fakat hiçbiri Tathagata seviyesine ulaşamadı. Böylece bu keşişler kendi tecrübelerine dayanarak belirli seviyelere ulaştılar ve aydınlandılar. Daha yüksekte ne olduğunu göremediler ve bu yüzden de ona inanmadılar. Aynı zamanda kendi deneyimlediklerini Buda fa'ya eklediler. Hatta bazı kişiler kendi söyledikleri şeyleri Sakyamuni'ye affettiler. Ve kendi sözlerini Buda fa olarak aktardılar. Bu da Sakyamuni'nin darmasının yavaş yavaş çöküşe girmesine neden oldu. Sakyamuni'nin öğrettiği Buda fa'nın bu bölümü darmanın çöküşüne girdi. Daha sonra gelenler tarafından da tamamen bozuldu. Budizm o günlerde, tabii ki günümüzden bahsedecek olursak bugün hepinize başka bir konu hakkında konuşacağım. Çünkü uygulama konusu çok ciddi bir konudur. Bugün burada size yüksek seviyelere doğru gong öğretiyorum ki bu insanları kurtarmaktır. En azından uygulamanızda yükselemezseniz bile size daha iyi bir insan olmanızı tavsiye ederim. Fakat bu mesele daha da ciddi. İnsanların gerçek kurtuluşu ciddi bir meseledir. Gerçek anlamda zihni ve bedeni geliştiren bir uygulama yapmak ciddi bir meseledir. Bu yüzden hiç kimse Falun Gong'umuza ait şeyleri değiştiremez. Daha fa'ya ait şeyleri. Ne de kendi sözlerini kullanarak benim öğrettiğim bu fa'yı anlatmaya izin vardır. Onlar sizin sözleriniz. Onlar sizin söylediğiniz şeyler. Benim değil. Böylece sizden istediğimiz Falun Gong öğrencileri gelecekte bu sistemi yayarken sadece videoları gösterebilir, kasetlerimi çalabilir ve sonra da biri egzersizleri öğretir. Bunda bir sorun yoktur. Yani siz bu fa'yı öğretemezsiniz. Söyledikleriniz sadece sizin sözlerinizdir. Benim orijinal kitabımı yüksek sesle okumanız da problem değildir. Birçok öğrencimiz söylediklerimin ne olduğunu çoktan anladı değil mi? Yüksek bir seviyeye, Seviyenizi uygulamada o son adıma getirene kadar bu şeyler size rehberlik etme rolünü üstleneceklerdir. Sürekli yükseldiğiniz için size kolay gibi geliyor. Fakat içeriği inanılmaz derindir. Sizin söyledikleriniz ise öyle değildir. O yüzden olmaz. Herhangi bir seviyede her ne görürseniz görün, onlar size aittir, Falun Dafa'ya değil. Bu konu çok önemli. Şimdi Sakyamuni'nin gitmesiyle birlikte Budizm'in geçtiği çeşitli değişikliklerden bahsedelim. İlki, Sakyamuni'nin bu dünyadan ayrılmasından çok sonra bazı dinler tekrar ortaya çıkmaya başladı. Demek oluyor ki bu dinler tam ortadan kaybolmak üzereyken yeniden gelişmeye başladılar. Özellikle Brahmanizm yeniden yükselmeye başladı. Fakat Brahmanizm, hatta başlangıçta bile o zamanlarda şeytani bir din olarak görülürdü. Yani Brahmanizmin içeriği ta başlangıcından beri pek tutarlı değildi. Sonra Budizm'den bir şeyler kattılar ona. Ve Budizm'de de bazı kaşışlar diğer dinlerden Budizm'e bir şey kattılar. Ve bu sürekli değişimler nedeniyle Budizm tanınmayacak şekilde bozuldu. Budizm Hindistan'da ortaya çıkmasına rağmen şimdi Hindistan'dan yok oldu. O zamanlarda yayılmakta olan dinlerle, özellikle Brahmanizmle birleşen orijinal Budizm, şu anda Hindistan'daki Hinduizm dinini oluşturdu. Onlar artık Sakyamuni'ye inanmıyorlar. Fakat giydikleri şeylere bakarsanız, Budist keşişlerin giydikleridir. Keşişlerin giyinme şeklini değiştirmediler. Fakat tabii ki şimdi yeniden bir canlanma var. Fakat bu canlanma 1000 yıllık bir aradan sonra oluştu. Bu Budizm yok olmadan önce birkaç değişiklikten geçti. Bir tanesi Sakyamuni'nin sözlerini temel alarak bazı kişiler değişik yeni mezhepler kurdular. Bunlardan biri Tantrizm, diğeri de Zen mezhebidir. Bunlar bu kategoriye girer. Bodhisattva Nagarjuna, Tantrizmi Sakyamuni'nin darmasına dayanarak kurdu. O dönemde Afganistan aracılığıyla Hindistan'dan Xinjiang'a gitti. Ve oradan da o zamanlar Chang'an olarak bilinen bizim Çin, Han bölgesi Xi'an'a girdi. O dönem Tang Hanedanlığı'nın en şaşalı olduğu dönemdi. O yüzden ülkemizde ona Tang Tantrizmi dediler. Fakat şimdi tamamıyla ortadan yok oldu. Bugünlerde bazı kişiler onu Tang Tantrizmi adı altında yaymaya çalışıyorlar. Ama bu insanları kandırmaktan başka bir şey değil. Çünkü o Song Hanedanlığından sonra tamamen yok oldu. Nedeni ise Çinlilerin ahlak standardı onu kabul edemedi. Çünkü içine erkek ve kadının birlikte uygulamasını katmıştı. Ortalıkta gezip kadınlarla hava atıyorlar, gösteriş yapıyorlardı. Biz Çinliler bu tür şeyleri kabul edemezdik. Bu yüzden yok oldu gitti. Bir başka dal Nepal aracılığıyla Hindistan'dan Tibet'e geçti. Ve o şu anda Tibet'e yayılan Tibet Tantrizmi veya Lamaizm olarak da bilinen daldır. Geçmişte Budizm'le çatıştı. Budizm'e ait bir şey olarak kabul edilmedi. Sadece şimdilerde kabul edilmeye başlandı. Fakat her neyse, sonradan gelenler dinin orijinal formunu bilemediler. Ne de o eski günlerdeki durumunu bilebildiler. Aslında en büyük değişiklik, bir kişi Sakyamuni'nin darmasını esas alarak alıp, bu defa Mahayana Budizmini, büyük vasıta Budizmini kurunca oldu. Sakyamuni'nin zamanında öğrettiği kişisel özgürlüktü. Yani arhatfaya ulaşmak için yapılan uygulamaya önem verdi. O yüzden o tüm canlıların kurtarılması üzerinde durmadı. O bu meseleleri sadece birkaç kişiyle, kendisine çok yakın olan öğrencileriyle paylaştı. Böylece Sakyamuni'nin söylediği şeyleri esas alarak bazı kişiler Mahayana Budizmini kurdular. Sakyamuni'nin zamanındaki Budizm'le karşılaştırıldığında tanınmaz bir hale gelmiştir. Yani Budizm Hindistan'da oluştu, Çin'e yayıldı, sonra da Çin'de köklendi. O şu anda Çin'in Han bölgesindeki Budizm'dir. Aslına bakacak olursanız o reforme edilmiş Budizm'dir. Hindistan'da ve Güneydoğu Asya'da Hinayana Budizmi, küçük vasıta Budizmini uygulayanlar ve Çin'de uygulanan Mahayana Budizmine karşı çıkarlar. Onlar kendilerinin Sakyamuni'nin orijinal öğretilerini koruyan kişiler olduklarına inanırlar. Giyinme şekline yapılması gereken şeylere uyulması gereken kurallara gelince tıpkı Sakyamuni'nin zamanındaki gibidir. Fakat Mahayana Budizm tamamen değişti. Artık onlar Mahayana Budizminin kurucusu, ustası olarak sadece Sakyamuni'ye inanmazlar. O çok tanrılı bir din halini almıştır. Onlar Buda Amitabha, Yüce Güneş Tathagata, Materya Buda'ya inanırlar. Bir de tabii ki Sakyamuni var. O var, bu var, bu tathagata, şu tathagata, bir de sayısız yüce bodhisattvalar vardır. Çok tanrılı bir inanıştır. Durum budur. Şu anda Çin'de yayılmakta olan Budizm budur. Böylece burada hepinize Budizm'in içinde olduğu durumu genel olarak anlatmış oldum. Burada anlatmaya çalıştığım ana nokta din dindir. Fakat diğer uygulama yolları, dinin formalitelerini benimsememişlerse o zaman onlar din değillerdir. Özellikle Qigong dinle karıştırılmamalıdır. Ayrıca hepinize söyleyeyim, Budizm'in Dharma'sı Buda Fa'nın çok çok küçük bir parçasının çok çok minik, minicik bir parçasıdır. Sonsuz Buda Fa uçsuz bucaksızdır. Değişik seviyelerde değişik fa mevcuttur. O gün size bir prensipten bahsetmiştim. Budist efsanelerinden birinde meditasyon yaparken cennete giden bir adam hakkında bir hikaye vardır. Oraya gittiğinde bir de bakar elmas yazıtlardaki veya lotus yazıtlardaki her sözcük buradan yani aşağıdakilerden farklı. Hatta içerikleri, içsel anlamları bile her şey değişik. Söylenişe göre sonsuz mutluluk cennetine gittiğinde değişiklik çok çok daha fazlaydı. Neden? Çünkü değişik seviyelerde farklı fa vardır. Fa'nın değişik tezahürleri vardır. Sonsuz daha fa tüm farklı seviyelerde mevcuttur. Aynı seviyenin değişik boyutlarında da bulunur. Şu anda içinde bulunduğumuz bu fiziksel boyutta da çok birçok gizli uygulama yolları vardır. İşte böyle. Buda okulu, Qigong ile Budizm dini arasındaki ilişki hakkında söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Şimdi de enerji gücü ile süpernormal güçler arasındaki ilişkiden bahsedelim. Kısaca bu konudan bahsedelim. Süpernormal yetenekler bir kişinin uygulamasının yan ürünleridir. Kişinin seviyesinin bir göstergesi değillerdir. Sadece enerji gücü bir kişinin seviyesinin göstergesi olabilecek bir şeydir. Ve o kişinin Shinshingini yani zihin doğasını geliştirmesiyle yani dısını, erdemini dönüştürmesiyle ve kozmik karakteristiğe uyum sağlamasıyla birlikte geliştirilebilecek bir şeydir. İnsanın seviyesini belirleyen şey budur. Uygulamanız esnasında süpernormal yeteneklerinizin olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat aslında onlar herkeste var. Sadece bazılarının daha iyidir. Bu kişiler nispeten iyi kişiler. Onlar bu şekilde uygulama yapmaya uygunlar. Süpernormal güçleri takıntılar geliştirmeden yüksek seviyelere doğru uygulama yapmalarını sağlamak için kilitlidir. Böylece daha çabuk yol alırlar. Bu yüzden hiç süpernormal güçleri yokmuş gibi görünmelerine rağmen çok yüksek seviyelerdedir uygulamaları. Bazı kişilerin de süpernormal güçleri vardır. Var olmasına rağmen eğer çok yüksek seviyeli bir kişi oradaysa ve bu süpernormal güçleri olan kişi onun yanında güçlerini göstermek isterse ve seviyesi bu kişi kadar yüksek değilse bu yüksek seviyeli kişi hiçbir şey yapmadan diğer kişi güçlerini kullanamaz. Neden? Çünkü bu yüksek seviyeli kişinin enerji alanının yoğunluğu aşırı derecede yoğundur. Öylesine yoğundur ki süpernormal güçleriyle karşılaştırılacak olursa, süpernormal gücün kendisi aslında çok yüksek yoğunluklu bir enerji kütlesidir. Fiziksel bir enerji kütlesi. Bu enerjinin yoğunluğu çok yüksektir. Ayrıca ilk bahsettiğimiz kişinin enerji potansiyeli, Gonglei, çok yüksektir. Böylece gongu yani uygulama enerjisi de çok yüksektir. Yaydığı enerjinin yoğunluğu o süpernormal güce sahip olan kişinin enerjisinden daha yüksektir. Böylece düşünecek olursanız süpernormal gücü ortaya çıkar çıkmaz tekrar içeri kaçar ve hiçbir etkisi kalmaz. Herhangi bir etkisi olabilir mi? Hatta zihinsel niyet kullanmaksızın işe yaramazlar. Söyleyeyim bu süpernormal güçler herkeste var. Herkesin vücudunda bir takım süpernormal güçler mevcuttur. Tabii ki bazı süpernormal güçler de yoktur. Onlar usta tarafından verilirler. Fakat bazı güçler insan vücudunda doğal olarak vardır. Kısacası üçlü diyar içinde fa uygulamasında birçok süpernormal güçleriniz vardır. Ama önemleri yoktur. Onlar seviyenizin yüksekliğini temsil edemezler. O yüzden peşlerine düşmeyin. Neden böyle diyoruz? Şimdi kendini pratik zekalı bulan çıkarcı bazı kişiler var ve uygulamaya önem vermezler. Bence her kim bu güçler peşinde koşmaktan vazgeçmezse yüksek seviyelerde uygulama yapmak istemiyor ya da istiyor olsalar da onu yapacak özelliklere sahip değiller. Süpernormal güçler bir kişinin uygulamasının yan ürünleridir. Bu fiziksel beden ile üçlü diyar içinde fa uygulaması yaparken tüm süpernormal güçleriniz fiziksel bedeninizde gelişir. Ne yapacaksınız onlarla? Üçlü diyarın ötesinde fa uygulamasına geçtiğinizde bütün bu güçler güçleriniz atılmak zorunda. Bir tanesini bile tutamazsınız. Kesinlikle işe yaramazlar çünkü vücudunuz yüksek enerji maddesiyle tamamen yer değiştirmiştir. Yani o artık dönüşmüş bir vücuttur. Onun bir Buda bedeni olduğu söylenebilir. Bu tür bir beden ile kişi yeniden uygulamaya başlamak ve yeniden adım adım yükselmek zorundadır. Tüm süper normal güçleriniz, Gongnen, artık bu noktada onlar süper normal güçler olarak adlandırılmazlar. Onlara kutsal güçler, Shantong, bu defanın kutsal güçleri denir. Tüm bu güçler teker teker yeniden geliştirilir ve bu yeni geliştirilen güçler Buda bedeninde gelişir. Bu güçler sınırsızdır ve tüm boyutları kontrol ederler. Gelecekte size gereken güçler bunlardır. Üçlü diyar içerisinde geliştirilmiş güçler ise diğer boyutları kontrol edemez. Sadece bu boyutta etkilidirler. O yüzden önemleri yoktur. Gelecekte onların hepsini atacaksınız. Uygulamanızda başarıya ulaştığınızda veya yüksek bir seviyeye vardığınızda hiçbir işe yaramayacaklar. Ne işe yarayabilirler? Sadece geçmiş uygulamanızı hatırlamak için zaman zaman onlara bakabilirsiniz. Hepsi gidecek, çok derin bir boyuta gönderilecekler. Onlara hiç gerek kalmayacak. Böylece süper normal güçler peşinde koşmanın amacı nedir? Onları istiyorsunuz ama tamamen gereksiz. Fakat tabii ki doğuş kalitesi çok iyi insanlar var. Bu yüzden onlar süper normal güçlere sahip olabilirler. Gerçekten gerekirse bazı güzel şeyler de yapabilirler onları kullanarak. Kişi kalbini etkilenmeden tutabilirse, kalbini ne kadar sakin tutabilirse, bir o kadar kolay süper normal güçler geliştirebilir. O zaman kilitlenmezler. Fakat kolaylıkla etkilenirse güçleri ortaya çıksa bile kilitlenir. Böylece işe yaramazlar. Süper normal güçler ve enerji gücü arasındaki ilişki konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi başka bir konu hakkında konuşalım. Ne konusu? Toplumumuzda son yıllarda bazı Qigong ustaları türedi. Bu Qigong ustaları daha önce hiç Qigong uygulamamalarına rağmen kendilerini Qigong ustaları olarak ilan ettiler. Şimdi bu kişilerin gongunun nereden geldiğinden bahsedelim. Gerçek bir uygulamada uzun yıllar ciddi bir uygulama döneminden geçmeniz gerekir. Ve ayrıca gong geliştirmeden önce doğru bir uygulama yolu elde edinmeniz de gerekir. Fakat bu insanlar bir gün evlerine gittiler, uykuya daldılar ve rüyalarında bir gecede gong edindiler. Şimdi azıcık bu kişilerin gongunun nereden geldiği hakkında konuşalım. Bu kişiler kendi kendilerine Qigong ustası ilan edenlerdir. Onlara Qigong ustası denemez. Bir ustanın bir dizi uygulama metodu olmalıdır. Bilirsiniz gerçek Shaolin'de Daoist bir usta öğrencisini yetiştirirken ona Dao'yu öğretmek zorundadır. Her gün her şeyi tüm incelikleriyle öğretir. Buda okulunda da Fa'yı öğretmek zorundadırlar. Bunlar size öğretilmezse uygulamanızda asla yükselemezsiniz ama o kişiler bunların hiçbirini yapmadı. Onların Qigong ilkeleri ve egzersizleri sadece sağlıklı ve zinde kalmak içindir. Sıradan insanların önemsiz şeyleri. Yani onlar hiçbir şeye sahip değiller. Fakat Qigong ustaları olmak için bazı şeyleri keyfi olarak değiştirdiler ya da belki bazı şeyleri kafalarına göre uydurdular veya birkaç Qigong seminerine katıldılar, belki de katılmadılar. Her neyse bir şeyler yapıp en sonunda Qigong ustası oldular ve para kazanıyorlar, servet yapıyorlar. Çoğunlukla neden gong edindiklerini tam olarak anlayamazlardı. Gongum nereden geldi? Bu gong nedir? Bu gong benim para kazanıp servet yapmam için mi? Birçok insan böyle anladı fakat aslında hiç de öyle değil. İlk önce ters Shaolin uygulaması denen bir durumdan bahsedelim. Ters Shaolin uygulaması ne demektir? Bu kişi daha önce hiç Qigong uygulamamıştır fakat bayağı da yaşlı. Qigong'un çok popüler olduğu dönemlerde daha önce bu kişi Shaolin uygulamayı hiç düşünmemişti. Buda ya da Dao'yu geliştirmeyi hiç düşünmemişti. Sadece kültür devriminin ortalarında ya da son döneminde içine alan zaman kesiminde Qigong ortaya çıktı ve bu kişi Qigong ile Shaolin uygulanabileceğini, süper normal güçler geliştirebileceğini ve yüksek seviyelere doğru yükselebileceğini, Buda ve Dao geliştirebileceğini anladı. Anladı, böylece o da uygulama yapmak istedi. Düşünceleri ve niyeti oldukça temizdi. İyi şeyler yapabilirim, insanların hastalıklarını iyileştirebilirim, onları kurtarabilir, aynı zamanda seviyemi yükseltebilirim. Niyeti oldukça basitti. Fakat genç de değildi. Ters Shaolin uygulayanlar yaşlı olmak zorundadır. Hepsi 50 yaşında ya da üzerindedir. Buna ek olarak aniden gong edinenler çok iyi bir doğuş kalitesine sahip olmalıdır. Çünkü size söylemiştim, Qixing, yani zihin doğası, gong veya uygulama enerjisi kadar yüksek. Yani gong Qixing kadar yüksektir. Çünkü dışarıdan verilen gong, onun Qixing kriterine göre verilmek zorundadır. Eğer Qixing'i bu yükseklikteyse, ona daha fazla gong verilmez. Qixing'i ne kadarsa, ona o kadar gong verilir. Fakat bu enerji dağılır. Onda hiçbir süper normal güç de yoktur. Fakat bu enerjinin sınırlayıcı bir etkisi olabilir. Bir kişinin hastalığını erteleyebilir. Bu şekilde bu insanlar bazı hastalıkları iyileştirebilirler. Böyle birçok kişi ortaya çıktı. Özellikle son günlerde. Bazı yaşlı kadınlar da var. Daha çok yaşlı kadın var. Ayrıca erkekler de var. Fakat biraz daha az sayıları. Hepsi 50 yaş üzerindeler. Tel Shiulian uygulaması nedir? Şu şekildedir. Böyle bir kişi bayağı yaşlıdır. Bu yaşamında uygulama için yeterince vakti kalmamıştır. Nerede bir usta bulacak? O yıllarda Qigong'u tanıtmak için ortaya çıkanlar hep öğrencilerdi. Ustaları asla çıkmadı ortaya. Her şey öğrencileri tarafından yapıldı. Yani bu ustalar öğrencilerini veya diğerlerini yetiştirme görevini üstlenmediler. Hepsi Qigong'u popüler hale getirmeye çalışıyordu. Ustayı nerede bulacaktı? Bir yol buldular. Bu kişinin Xinxing'i oldukça yüksek. Ün ve kişisel kazançta fazla gözü yok ve uygulama yapmak istiyor. İlk dersinde söylemiştim. Bir kişi uygulama yapmak isterse onun Buda doğası ortaya çıkmış. Altın gibi parlamaktadır. Bir bakarlar ve bu kişinin ne kadar iyi olduğunu görürler. Aa, ona yardım edelim. Fakat çok yaşlı, ona nasıl yardım edebiliriz? Tarih boyunca daha önce hiç olmayan bir şey düşündüler. Ve bu ters Shiulian uygulamasıydı. Diğer bir boyuttan ona yumuşak bir boru aracılığıyla enerji verdiler. Ona diğer bir boyuttan bir boru bağladılar. Tıpkı bir musluk gibi. Ve kişinin arkasında bir boru var. Enerji gönderdiğinde tıpkı musluğu açmak gibi enerji akar. Onun kendi gongu yoktu. Enerji göndermeyi durdurunca da musluk gibi kapanıyordu. Böylece bu kişi, bu tür kişilerin tamamı aniden gong edindi. Hiçbiri gong uygulamadı. Gece uykularında vücutlarını çok sıcak hissettiler. Sanki yanıyorlarmış gibi. Sonra nereye dokunurlarsa elektrik yayıyorlardı. Ve böylece gong edildiklerini anladılar. Böylece bir kişi bir yerinde rahatsızlık hissedince ellerini o bölge üzerinde gezdirince işe yaradığını gördüler. O andan itibaren Qigong ustası olurlar. Başlangıçta çok iyilerdi. Gerçek uygulama sistemlerindeki ustaların erdeme önem verme, isim, ün ve kişisel kazançların peşinde koşmama konusunda söylediklerini dikkate aldılar. Başlangıçta hastalıkları iyileştirdiklerinde para veya başka bir şey istemediler. Fakat yavaş yavaş, elbette sıradan insanların akıntısına kapılınca insan, gerçekten de onun içinden çıkmak çok zor. Önce bu kişiler diğerlerinden farklıydı. Meşhur olmadan önce kendilerini kontrol edebiliyorlardı. Fakat meşhur olunca kendilerini kontrol etmeyi beceremediler. İnsanlar onlara rahat da vermediler. Şımarttılar onları. Kulakları bu kişilerin övgüleriyle doldu. Ne kadar harika Qigong ustaları olduklarını ve ne kadar müthiş olduklarını falan söylediler. Bazıları Çin'de adetlendir deyip onlara para önerdiler. Fakat onlar parayı almadılar. Fakat o zaman azıcık al, sembolik olarak al. Neyse, sonunda kabul etmeye başladılar. Azar azar kazanca ve üne bağımlı hale geldiler. En sonunda öyle bir hale geldi ki, tedaviden sonra yeterince para almazlarsa buna katlanamadılar ve kızdılar. Ve doğru öğretiler edinmiş Qigong ustaları diğer gerçek iyi ustalardan onların önünde bahsedince öfkelendiler. Kişisel çıkarlara ve üne olan takıntıları alevlendi. Bu tür kişiler düşmeye başladılar. Çünkü Gong Xinxing kadar yüksektir. Bu yayılan enerji ona ait değildi. Kendisine enerjinin miktarı onun Xinxing'inin pozisyonuna göre belirleniyordu. Xinxing'i düşünce ona verilen Gong da azaldı. Xinxing'i daha çok düşünce ona daha da az Gong verildi. En sonunda tamamen düştüğünde ona verilen Gong ona artık hiçbir şey verilmedi. Böyle birkaç kişi vardı fakat şimdi geriye kimse kalmadı. Neredeyse hiç kimse. Çok mutlak konuşmayalım. Neredeyse hiç kimse kalmadı. Fakat bazı kişiler hala neden enerjiye sahipler? Bir süre enerjileri yoktu fakat hala hastaları tedavi etmeye devam ettiler. Bu takıntılarından vazgeçmediler ve onu yeniden edindiler. Nasıl yeniden edindiler? Biraz sonra bu konudan bahsedeceğim. Şu anda ters Shiulian uygulamasından bahsettim. Ters Shiulian uygulaması aniden gong edinme durumlarının iyi olanlarından. Fakat o kişiler kendilerine onun ün ve kazanç için verildiğini zannettiler. Aslında o zamanlar sıradan insanlar arasındaki kozmik fenomene uyum sağlamak amacıyla onlara verilmişti. Tabii ki iyi şeyler yaparken kişi kendini geliştirebilirdi. Kişinin hastalığını iyileştirdikten sonra hasta memnun kalmaz. Siz iyileştiğini söylersiniz ve aslında iyileşmiştir. Fakat o hala size para ödememek için iyileşmediğine ısrar eder. Bir de çok ciddi bir hastalık ise hastayı iyileştirmek için çok büyük bir çaba harcayıp hastalığın büyük bir bölümünü iyileştirmenize rağmen iyileşme çok bariz değildir. Böylece hasta hala hoşnutsuzdur. Kızgınlık içerisinde onu kandırdığınızı söyler ve çeker gider. Fakat siz gerçekten çok uğraştınız. Kısacası tüm bunlar insanı kalpten etkiler ve bunlar karşısında tutumunuzu görmek ve kendinizi ne şekilde yükselttiğinizi görmek içindir. Yani iyi şeyler yaparken bir taraftan da kendinizi yukarıya doğru geliştirirsiniz. Ve bu çeşit bir uygulamayı yaparken kendi potansiyel gücünüzü ortaya çıkarırsınız. Ve bir kez şinşinginiz yükselince kendi gongunuzu da geliştirirsiniz. Amaç bunu yapmayı sağlamaktı. Fakat kaç kişi bunu anlayabildi? Bir düşünün, o zamanlar ortaya çıkıp gerçek anlamda öğrenciler yetiştiren hiç kimse var mıydı? Hiç kimse fayı öğretmiyordu. Herkes Qigong uygulamanın erdeme önem verilmesi gerektiğini savunuyor. Fakat hepsi aşağı seviyelerde bir şeylerden bahsediyorlardı. Hiç kimse yüksek seviyelerde fa öğretmedi. Bu yüzden birçok insan nasıl Shaolin uygulanacağını bilemedi. Ona gongu gönderenler kendilerini görmesine izin vermezlerdi ve ona fa'yı öğretemezlerdi. Çünkü eğer kendilerini görmesine izin verselerdi ve fa'yı ona öğretselerdi, bu cennete ait sırların ifşa edilmesi olurdu. İnsanoğlunun yanılgı içerisindeyken gerçeklere aydınlanması diye bir konu olmazdı o zaman. Böylece düştüler. Eğer insanlar fa'yı öğreten bir Buda görselerdi, kim uygulama yapmazdı ki? Asla affedilemeyecek günahları olanlar bile gelirdi. Aydınlanma kalitesine gerek kalmazdı, ne de yükselebilirdi. Bu yüzden olmazdı. Bu yüzden ona fa'yı öğretmeye cesaret edemediler. Ve birçok insan ne olup bittiğini bilmiyordu. Belki kulaklarında onlara bazı şeyler söyleyen sesler duyabiliyorlardı. Fakat ne olursa olsun doğru bir uygulama yolundan hiçbir usta onlara direkt olarak açık bir dille bir şey öğretmezdi. Ona daima çift anlamlı tam tersi şeyler veya anlayamayacağı şeyler söylerler ya da yanılıp düşmesini ve metanetle karşılamasını sağlar. Ta ki hırpalanıp yara bere içinde kalarak ona aydınlanmasına izin verirlerdi. O zaman böyle yaparlardı. Fakat bazı insanlar buna aydınlanamadılar. Dolayısıyla en sonunda düştüler. Bu ters Shaolin uygulaması denen uygulama şeklidir. Diğerleri uygulamalarında en baştan başlamak zorundadır. Ben en aşağıdan yukarı doğru, ta en tepeye varıncaya kadar, uygulamada tamamlanmaya varıncaya kadar. Halbuki ters Shaolin uygulayanlar ise en tepeden başlarlar uygulamalarına. Kişi Shinshingine bağlı olarak büyük miktarda gong edinir. İyi şeyler yapar ve yukarıdan aşağı doğru kendisini geliştirerek tamamlanmaya varır. Böylece daha hızlı gelişir, daha çabuktur. Fakat söylediğimiz gibi çok az kişi kaldı geriye, belki hiç kimse kalmadı. Bu bir çeşittir. Bir de bir başka çeşit daha vardır. O da gong ödünç almadır. Bu tür insanların gongu nereden geldi? Bu gong ödünç almak için bir yaş limiti yoktur. Ayrıca epey bir gençler de var aralarında. Bazıları geçtiğimiz son yıllarda ortaya çıktı. Onların da kendilerine ait gongları yoktu. Bir gecede gong edindiler. Fakat tek bir şart vardı, bu kişinin doğuş kalitesi çok iyi olmalıydı. Bir sabah kalkınca nereye dokunurlarsa elektrik çarpar. Böylece o da gong edindiğini anlar. Hastalık iyileştirmek için bayağı iyi gong edindiğini bilir. Fakat gençlerin kendilerini kontrol etmeleri daha da zordur. Hayatında daha yaşanacak çok zaman olduğunu düşünür. Ulaşılması gereken birçok hedefi vardır. Böylece bu tür yetenekler ortaya çıkınca birçok insan amaçlarına ulaşmak için onları kullanmak isteyeceklerdir. Fakat bu kesinlikle yasaktır. Asla olmamalıdır. Bu yüzden söylüyorum, bunlardan bir kişi bile kalmadı geriye. Tek bir kişi bile kalmadı bugün. Fakat zamanında bayağı çoklardı. Fakat çoğunluk gonglarının nereden geldiğini bilmiyordu. Gong ödünç almak ne demek? Sıradan bir kişi nasıl gong ödünç alabilir? Nasıl ödünç alınıyor? Biraz insan vücudunun yapısından bahsedeceğim sizlere. Bir insanın vücudu, ana ruhu, Zhou Yuanshan, ana bilincin haricinde, genellikle kişinin ana ruhu beyindedir. Fakat bazen kalbe gider. Antik Çin'de kalp düşünüyor, kalp düşünüyor derlerdi. Gerçekten kalbin düşündüğünü hissedersiniz çünkü o kalbinizin üstündedir. Bir insanın düşüncelerinin ana kaynağı ana ruhtur. Biz ona burada ana bilinç, Zhou Yuanshan diyoruz. Ayrıca ana ruhtan doğan bilinç de denilir. Bilinçli olarak ve bilerek yaptıklarınız sizin kendinizden gelir. Ana ruha ek olarak kişi bir de yardımcı ruha sahiptir. Uygulayıcı olmayan pek çok kişinin yardımcı ruhunun arkası onlara dönüktür. Onun kafasının arkası sizin kafanızın arkasındadır. Fakat o başka bir boyuttadır ve onu göremezsiniz. Bazı kişiler birçok yardımcı ruha sahiptir. 1, 2, 3 ya da 4 hatta 5 yardımcı ruha sahip olabilirler. Daha cinsiyetleri bile farklıdır. Erkek veya kadındırlar, aynı değillerdir. Aslında sizin ana ruhunuz sizinle aynı cinsiyette değildir veya aynı olmak zorunda değildir. Tabii ki bazıları aynıdır, büyük çoğunluğu aynıdır. Fakat aynı cinsiyette olmayan da çoktur. Belki siz erkeksiniz fakat gerçek ruhunuz Yuanshan kadındır. Belki o sizin gerçek cinsiyetinizdir. Belki siz kadınsınız fakat ruhunuz erkek. Böyle durumlar vardır. İşte böyle şaka yapıyorum. Sadece takılıyorum sizlere. Değişimler kitabına göre şu an içinde bulunduğumuz tarihi dönemde Yin ve Yang tersine döndü. Yin güçlenirken Yang düşüşte. Bakın kadınlar ne kadar da korkusuz ve güçlüler. Kadın atletler kupaları kazanırken erkekler kazanamıyorlar. Ve erkekler çoğunlukla karılarının tahakkümü altında, öyle değil mi? Şaka yapıyorum, şaka. Sadece örnek veriyorum. Demek ki bir kişi yardımcı ruha sahiptir. Fakat yani ne yapıp yapamayacağını karar veren ve kişinin ana bilincinin kaynağı ana ruhtur. Fakat bir şeyleri trans halindeyken yaptığınızda beyninizi kontrol eden ve onları yapan yardımcı ruhtur. Bu yüzden bizim okulumuzda uygulamanızı yaparken bilinçli ve her şeyin farkında olarak uygulama yapmanızı isteriz. Dinge konsantrasyona girdiğinizde uykudaymışsınız gibi tüm bilincinizi kaybetmemelisiniz. Kim için uygulama yaptığınızı bile bilmezsiniz. Yardımcı ruh genellikle, insanların neden yardımcı ruhları vardır? Yardımcı ruhun en belli başlı amacı insan toplumunun çok çabuk bozulmamasını sağlamaktır ve toplumun ahlaki değerlerini korumaktır. Fakat yardımcı ruh belirli bir yere kadar etkilidir. Çünkü ana ruh çok güçlüyse yardımcı ruh araya giremez. Ana ruh gerçekten kötü şeyler yapmak isterse, yardımcı ruh endişe içinde onu seyretmekten başka bir şey yapamaz. Çünkü beyniniz ana ruh tarafından kontrol edilir. Genellikle yardımcı ruh ana ruhtan daha yüksek bir seviyeden gelir. O yüzden ana ruhtan daha iyi olmak zorundadır. Bazı kişilerin doğuş kalitesi çok iyidir. Bu yüzden yardımcı ruhlarının doğuş kalitesi daha da iyidir. Bazı yardımcı ruhlar çok yüksek bir seviyeden gelirler. Öyle ki aydınlanmış varlıklarla konuşabilirler. Onlar yüce varlıklarla konuşabilirler. O denli yüksek bir seviyeye ulaşabilirler. Tabii ki insan vücudu ana ruh tarafından kontrol edilir. Kişinin geleceği ve bu vücudun ne yapacağı tamamen ana ruha bağlıdır. Kişi uygulama yapmak istemese yardımcı ruh boşuna endişelenmekten başka bir şey yapamaz. Fakat bu kişi uygulama yapmak isterse yardımcı ruhu çok sevinecektir. Benim de istediğim tam olarak bu, uygulama yapmak. Biraz daha uygulama yaparsam doğru meyveyi edineceğim. Zaten şu anda seviyem oldukça yüksek. Böylece o yıllarda bazı gençler Qigong çok iyi. Shaolin uygulamak isterim tabii ki. Olağanüstü güçler, yetenekler geliştirebilir ve yüksek seviyeleri uygulama yapabilirim diye düşündü. Harika, mutlu olur. Fakat düşünür, sana uygulamayı kim öğretecek? Burada oturur kendi başına uygulama yaparsan bunu asla başaramayacaksın. O zaman ne yapılabilir? Bir yol buldular sonunda. Gidip bir usta bulacağım senin için. Gidip bir şeyler ödünç alacağım. Tamamdır. Temasa geçer. Yardımcı ruh yüce güçlere sahip olduğu için vücuttan ayrılabilir. Böylece gider, konuşurlar ve yüce varlıklar bu kişinin gerçekten çok iyi olduğunu görürler. Uygulama yapmak istiyor. Yardım edelim ona. Tabii ki edelim. Neden olmasın? Böylece ona yardım ederler. Gong ödünç verirler. Çoğunlukla bu ödünç alınan enerji dağınıktır ve bazen de tamamlanmış formdadır. Eğer tamamlanmış formdaysa o zaman bazı olağanüstü güçler de vardır bu enerjide. Son yıllarda böyle birçok kişi ortaya çıktı. Genellikle seminerlerde bu tür örnekler vermeyiz, onlardan bahsetmeyiz. Bu gong ödünç alma durumudur. Genellikle bu kişiler bilirler. Yardımcı ruh bu kişiye gongunun ödünç alındığına dair aydınlanması için kulağına bazı söylentiler gelmesini sağlar. Fakat nasıl ödünç alındığını veya gongunun nereden geldiğini bilmez. Şu an hakkında konuştuğumuz iki durum da aslında iyidir. Şimdi iyi olmayan bir durumdan bahsedeceğiz. Gong'un geldiği kaynak yer iyi değildir. Neden iyi değil? Qigong uygulayanlar arasında bir değiş vardır. Herkes bahseder bundan. Siz kabul etseniz etmeseniz de herkes bu konuda konuşur. Futi, ruhlar tarafından ele geçirilme. Bu kişiler ruhlar tarafından ele geçirilmiş. Belki bir hayvan tarafından ya da goblinler, şeytanlar, hayaletler. Ya da yaratıklar veya her neyse bir şekilde ele geçirilmiş. Nedir bunun anlamı? Qigong toplumunda hep bahsedilir bundan. Biliyorsunuz dün boyutlardan veya diğer boyutların varoluş formlarından bahsediyorduk. Diğer boyutlardan bahsederken oradaki zaman alanı ile bizim zaman alanımız arasındaki fark, oradaki objelerin varoluş şekillerinin bizim buradakilerinden farklı olmasına neden oluyor demiştik. Fiziki bedenin sınırlaması olmadan her şey zekaya sahip olan varlıklardır. Onların hepsi insanlara hükmedebilir, hepsi insanın beynini kontrol edebilir. İnsan en zayıf olan varlıktır. Diğer boyutlardaki bu şeyler arasında bazı hayvanlar ve canlı varlıklar vardır. Artık bilim camiası da diğer boyutların var olduğunu kabul ediyor. Diğer boyutlar var olduğuna göre o boyutlarda maddenin ve diğer yaşamların olması da kaçınılmazdır. Gerçekten de Qigong ve süpernormal güçler açısından bakılınca uygulayıcılar arasında diğer boyutların varlığı o boyutlarda yaşayan canlıların olduğu kesindir. Böylece bu şeyler insanları kontrol edebilir. Fakat bu evrende bir prensip vardır. Her kim insani işlere karışırsa cennet tarafından öldürülür. Bir şey insanın vücudunu ele geçirmek isterse cennet tarafından öldürülür. Bu demektir ki insanlara zarar vermek veya insanlara müdahale etmek yasaktır. Çünkü bir insan kötülük yapsa bile aynı zamanda kendini geliştirip bir Buda da olabilir. Bu yüzden o çok değerlidir. Bu nedenle o aşağı seviyeli varlıkların müdahalesine izin yoktur. Peki o halde neden bu kadar çok ruhlar tarafından ele geçirilme ortaya çıktı? Bazı kişiler gong ediniyor ve nereden geldiği hakkında en küçük fikirleri yok. Kendileri çok iyi oldukları için gong edindiklerini zannediyorlar. Nereden geldi hiç düşünmediniz. İnsanlar neden düşünmezler bunu? Bu yüksek enerjiyi elde etmek yıllarca çok zor uygulama gerektirir. Ve sen onu bir gecede edindin. Veya birisi sana birkaç önemsiz şey verdi ve aniden gong edindin. Hastalıkları iyileştirebiliyorsun ve çok yeteneklisin. Peki bu gong nereden geldi? Neden ciddi bir şekilde düşünmüyorsunuz? Bu şey tarafından kontrol ediliyorsanız bu çok tehlikelidir. Peki neden bu şeyler ortaya çıktı? Her yer budalarla dolu derler. Ayrıca çok muazzam güçlere sahip bir sürü usta da var. Neden onlar bu sorunu çözmüyorlar? Asla çözemezler çünkü hali hazırda her tarafa yayıldı. Ayrıca bu şeyler insanlar kendileri istedikleri için geliyorlar. Bir ilke daha vardır. Bir şeyi kişi kendi isterse başkaları karışmak istemez. Eğer istediğin buysa o zaman başının çaresine kendin bak. Seni zorlarsam bu olmaz. Seni zorlayamam. Gerçekten Shaolin uygularsan ya da bir başka konuda belki evet size yardım edebilir. Fakat bu insan kendi anlamazsa ve hala bu şeyi istiyorsa o zaman hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Belki şöyle düşünen kişiler vardır. Biz onun gelmesini istemedik. Ruh tarafından ele geçirilen kişi de kim ister ki böyle bir şeyi? Ben istemedim. Hayır onu istemedin. O zaman bir düşünün. Bu evren kusursuzdur. Ve evrendeki ilkelerin hepsi bu zararlı şeylerin ortalığa çıkmasını engeller. O zaman ne vardı aklınızda? Düşündüğünüz şey süpernormal güçlerim olunca insanları iyileştirip para yapar ve zengin olurum. Ne harika olur. Çabucak gelir. Qigong ustası olunca dünyayı gezer, eğlenirim. Gittiğim her yerde seminerler veririm. Böyle düşünen öyle çok kişi var ki. Bazıları da günümüzde reformlar ve dışa açılım başladı. Herkes ikinci bir kariyer peşinde ama benim fazla yeteneklerim yok. O yüzden hastalık iyileştirmeyi öğrensem ne iyi olur diye düşünür. Birçok insan bunun peşinde. Bu düşünce ortaya çıkar çıkmaz çok tehlikelidir. Neden tehlikeli? Çünkü doğru bir Shaolin uygulamasına göre bu kesinlikle bir takıntıdır. En kötü takıntılardan biridir. Çünkü bu kişi para yapmak istiyor. Ve bunu sıradan insanların yetenekleriyle değil, onların ötesindeki güçlerle yapmak istiyor. Bu yüzden bu takıntı yok edilmelidir. Yoksa uygulamanızı yapamazsınız. Doğru bir uygulamanın ustası böyle bir düşünceniz varsa, uygulamanızı yaparken onu görür ve nasıl olur böyle bir şey diye düşünür. Basit, süpernormal güçleriniz varsa hepsi kilitlenir çünkü onlara sahip olmanıza izin yoktur. Onları ne kadar çok isterseniz bir o kadar elde edemezsiniz. Ne kadar arkasına düşerseniz bir o kadar olmaz. Çünkü bu bir takıntıdır. Bu takıntıdan vazgeçmelisiniz. Süpernormal güçleri insanlar arasında para yapmak için kullanmasanız bile yine de gösteriş yapmak için kullanmak istiyorsunuz. Yoksa neden onları elde etmek isterdiniz ki? Dekorasyon olsun diye mi? Çok şiddetli istediğinize göre durum öyle değil. Demek ki bir takıntıdan kaynaklanıyor. Bu takıntı bu kişi için yok edilmeli. O halde bu şeyleri durmadan elde etmeye çalışınca bir düşünün. O kötü şeyleri gelmeleri için davet etmiyor musunuz? Sadece kötü şeyler size onları verebilir. Onları size verebilecek olanlar bu kötü şeylerdir. Bu hayvanlar konusunu gündeme getiriyor. Hayvanların nasıl uygulama yaptığı konusundan bahsedelim biraz. İnsanlar şöyle yan uygulayabilir. Peki hayvanlar nasıl uygulayabilir? Bu batıl inanç veya pek gerçekçi değil. Size söylüyorum. Batıl inanç olup olmaması veya gerçek olup olmaması konusu değil. Her insan doğal olarak doğuştan uygulama yapma kapasitesine sahiptir. Herkesin doğuştan getirdiği bu kapasitesi vardır. Çünkü siz bir yerden geldiniz. İnsanların bu boyutu yoktu aslında. İnsanoğlunun yaşamı evrenin diğer boyutlarında yaratılır ve kozmik karakterleri uyumludur. Birçok canlı ve insan yaratılınca sosyal ilişkiler ve gruplar arası ilişkiler başlar. Bazıları bencil olmaya başlar ya da biraz kötüleşir. O durumda yüksek seviyede kalamaz. Ne de kalmasına izin verilir. Doğal olarak aşağı kayarak bir alttaki seviyeye düşerler. Orada tekrar kötüleşirler ve tekrar düşerler. En sonunda düşe düşe bu aşamaya düşerler. Aslında burada yok edilmeliydiler. Fakat o aydınlanmış varlıklar merhametlerinden dolayı onlara bir şans daha verdiler ve bu yanılgılar boyutunu yarattılar. Diğer hiçbir boyut yanılgı içinde değildir. Diğer başka bir boyutta düştüğünüzde yanılgılar içinde kaybolmazsınız. Sadece insan toplumu yanılgı içerisindedir. Bu fiziksel bedeni ve bu bir çift gözü edinir edinmez evrenin gerçek halini göremezsiniz. Yanılgılar içine atıldınız ve aydınlanma yoluyla bu yanılgılar boyutunun içinden çıkmak için size bir şans daha verildi. İşte aydınlanma bu şekilde ortaya çıktı. Batı dinleri inancı öğretir. Siz kendinizi buraya düşürdünüz. Bu yüzden buna aydınlanarak geriye siz kendiniz gitmelisiniz. Daha da aşağı düşerseniz tamamen yok olmayla karşılaşacak ve tahrip edileceksiniz. O nedenle eğer bana sorarsanız, insanın yaşamı insan olmak için değil, orijinine geri dönmek ve gerçeğe geri gitmek içindir. Bu yüzden tarih boyunca her medeniyet döneminde insanları kurtaran kişiler olmuştur. İnsanların kurtarılması için uğraşan kişiler ve böyle şeyler olmuştur. Durum böyledir. Bunu aydınlanmayan veya buraya düşen insanların ta kendisidir. Fakat herkes doğal olarak bu yeteneğe sahiptir. Bilirsiniz, antik Çin'de öğrenciler bile meditasyon yapmak zorundaydı. Hatta ne iş yaparsanız yapın, nefes alışverişinizde zihninizin temiz olmasına dikkat etmeliydiniz ki bunlar Shaolin uygulamasına çok benzer şeyler. Çok antik dönemlerde eski Çin romanlarında hep süpernormal güçleri olan kişilerden bahsedilirdi. Bence onların hiçbiri uydurma değildi. Çok uzun tarihi bir zaman diliminde insanlar süpernormal güçlere sahipti. Fakat insanlar gün geçtikçe daha da kötüleşti. Süpernormal güçleri gittikçe daha çok materyalist ve gerçekçi oldu ve doğuştan gelen süpernormal güçlerini gün geçtikçe kaybettiler. Öyle devam ederse, insanoğlu gittikçe daha da pratikleşirse ve kullandığı araçlar da gittikçe gelişirse, gelecekte belki de 4 uzuvunu kaybedecek ve geriye kocaman bir kafa kalacak. Gelişimsel model bu. Aslında o süpernormal güçler kesinlikle süpernormal değil. Onlar sadece sizin doğal güçlerinizdir. Onları siz kendiniz kaybettiniz. Şimdi yeniden geliştirildiler ve siz onlara süpernormal güçler diyorsunuz. Aslında onlar sizin doğuştan gelen güçlerinizdir. O zaman bir hayvan da aynıdır. O da evrenin bir ürünüdür. O da doğuştan bu yeteneklere sahiptir. Aslında uygulama nedir? Bir fikirleri yoktur. Fakat bir uygulama konumuna girebilirler. Bir yılan kıvrılıp kuyruğu ağzının ucunda bir daire çizdiğinde veya bir tilki kuyruğu burnunda kıvrıldığında bu şekilde bir daire şeklinde vücutları iki ucunu karşı karşıya getirdiklerinde bir kozmik dolaşım oluştururlar. Derin dinginlik konumuna ulaştığında kozmik dolaşım sirkülasyonunu geliştirebilir ve bilgeleşirler. Bir kez bilgeliği ortaya çıktı mı anlar. Çünkü bir hayvan her yaşamında illaki hayvan olmayabilir. Bu tabii ki Budizm'de böyledir. Onlar altı reenkarnasyon yoluna inanırlar. Belki daha önce insandı, belki yüksek bir seviyedendi. O yüzden her şeyi anlar. Böylece şimdi uygulama yapabilir. Nasıl yapacağını bilir. Bu sadece bir örnek. Bu demek değildir ki hayvan doğuştan nasıl uygulama yapacağını bilir. Sadece bu duruma gelmeyi başarabilir. Kozmik düzenin yapısına uyum sağlamak için bir yol bulur. Bu şeyleri anladığında, bu güçleri elde ettiğinde aşağı bir seviyededir ve yüksek seviyelerdeki prensipleri bilmez. Bu yüzden her türlü kuralı çiğner. Fakat kötü şeyler yapınca yok edilirler. Bu yüzden hayvanların uygulama yapmasına izin verilmez. Neden? Çünkü bir hayvan insan doğasına sahip değildir. İnsanın niteliklerine sahip değildir. O nedenle uygulamasıyla ortaya çıkarttığı ne olursa olsun kesinlikle kötüdür. Tabii eskiden, geçmişte çok ender olarak uygulamasında başarılı olanlar oldu. Ama onlar, nasıl desem, çok özellerdi. Böylece hayvanların faye edinmesine ve dinlemesine izin yoktur. Sadece insanlar gerçek faye dinleyebilir ve şöyle yan uygulayabilir. O nedenle onlar son derece değerlidir. Hayvanlar da görür bunu, düşünürler. Uygulama yapamayacaklarını bilirler. Belki eski kitaplarda, hani bu hayvanların her 300 yılda bir küçük bir felakette öldüklerini ya da her 500 yılda bir büyük bir felakete maruz kalıp öldürüldüklerini okumuşsunuzdur. Gongları çoğalır çoğalmaz öldürülürler. Zaten çok fazla yükseğe de çıkamazlar. Nedeni evrenin prensiplerine tam anlamıyla uyum sağlayamazlar da ondan. Bu yüzden öldürülürler. Onlar da bu gerçeği gördüler. O zaman ne yapabilirler? Bir yol buldular. Bir vücut ödünç alırlarsa uygulama yapabileceklerini bilirler. Bir vücut edinince gidip faye dinleyebilirler ve uygulama yapma hakkını elde ederler. Ve insan vücudu edindikleri için hiç kimse bir şey yapamaz. Böylece kendilerine bir açık kapı buldular bu evrende. Geçmişte bu şekilde bir vücut edinmelerine izin verilmezdi ama şimdi insanoğlu aranıyor. Eskiden böyle bir şey görüldüğünde buna izin verilmezdi. Bu şekilde kişinin vücudunu ele geçirmesine izin verilmezdi. Ama bir insan aranıyor ve şöyle düşünüyorsa, para istiyorum. O kişi orada Qigong uygularken ayakta, çok yorgun, bacakları titriyor, elleri havada ama zihni sakin değil. Kafasını nasıl olur da uygulamamda gong geliştiremedim? Gongum olsaydı hastalıkları iyileştirebilirdim. Nasıl oluyor da Tianmum üçüncü gözüm açılmıyor? Tianmum açılırsa hastalıkları iyileştirir ve para kazanırım. O böyle düşünür. Doğru bir uygulamanın ustası bir bakışta anlar. Nasıl bir şey? Felaket. Bir ustanız olsun ya da olmasın veya hatta ustanız olmasa bile oradan geçen bir usta sizi görebilir. Ama bu kişinin iyi olmadığını da görür. Bu kişiyle ilgilenemem der. Hayvan bunu görür ve düşünür. Eğer onunla sen ilgilenmeyeceksen, doğru uygulamaların ustalarının bulunduğu boyutları göremez. Görmesine izin yoktur ve bir ustanız varsa onu da göremez. Fakat kuralı bilir. Ona istediği bir şeyi veriyorum. Bunun neresi yanlış? Bunu bir fırsat bilir. İstiyor onu. Süper normal güçler istiyor. Gong göndermek ve gong edinmek istiyor. Gong peşinde. Bilir ki gerçek bir usta ona bunu kesinlikle vermeyecektir. Usta vermezse ben veririm der. Fakat bunu durup dururken vermez, bir amacı vardır. Birdenbire bu kişinin vücuduna girmeye cesaret edemez. İlk önce sen gong istiyorsun, sana gong vereyim. Biraz gong gönderir. Uygulamanızı yaparken elleriniz uyuşur ve vücudunuz sıcaklaşır. Sonra enerji göndermeye başlarsınız. Bu kişi çok mutlu olur. İnsanları iyileştirmeye ve o enerjiyi kullanmaya başlar. Mutlu olur olmaz o da mutlu olur ve düşünür. Bak çok iyi, almaya çok gönüllüsün. Enerjiyi çok istiyorsun ama bu şekilde vermek zor oluyor. Çok uğraşmak gerekiyor. Başka şeyler de istiyorsun. Onları sana nasıl vereceğim? Vücuduna girmek zorundayım. Böylece onun vücuduna yapışır. Bildiğiniz gibi bu şey o kişinin vücuduna girince egzersizlerini yaparken aniden süper normal güçler edinir ve Tianmus ile görmeye başlar. Orada uygulama yapıyor ve aniden vay Tianmum açıldı ya da hatta bazı süper normal güçler de gelişir. Mutluluktan uçar. O günden itibaren tabelasını asıp Qigong ustası olur. Herkese söylüyorum. Tianmus'u kesinlikle açılmadı. Tianmus'un açabilecek yeteneği yok. Peki nasıl görüyor? Hayvan onun vücuduna girdikten sonra onun beynini kontrol eder. Geçen gün Tianmu konusundan bahsederken size imgeleri direkt oluşturan gözlerimiz değil, onları oluşturan beyindir demiştim. Bu şey insanın vücuduna girince onun beynini kontrol eder ve bazı şeyleri görmesi için hayvan kendi gözlerini kullanır, sonra da onun beynine yansıtır. Kişi bunları kendisi gördüğünü zanneder. Gong gönderdiği zaman arkadan bir pençe de çıkar ortaya. Kişi pençeyi görmez ve gongu kendisini gönderdiğini sanır. Günümüz toplumunda kaç kişi böyle söylesem ödünüz kapar. Bir daha Qigong uygulamaya cesaret edemeyebilirsiniz. Çok kötü boyutlara ulaştı. Toplumu karmakarışık ettiler. Neden çok var diyorum? Biraz önce çok korkunç sayıdalar dedim. Kaç kişi olduklarını söylemeyeceğim. Neden bu kadar çoklar? Bir düşünün. Qigong uygulayanlar arasında kaç kişi doğru düşüncelerle uygulama yapıyor? Kaç kişi tüm kalbimle uygulamamda başarılı olmak istiyorum? Zorlukların önemi yok diye düşünüyor. Çektiğim sıkıntıların önemi yok. Ben şişliğimi yükseltmek istiyorum. Parklarda egzersiz yapan kaç kişi böyle düşünüyor? Süper normal yeteneklerin peşinde olmanın yanı sıra bir de neden hala gong geliştiremedim diye söylenenler var. İş yerindeki müdürüm bana çok kötü davranıyor. Gong geliştirdikten sonra ben ona gösteririm gününü. Sonra bir de bankada bir sürü para var. Süper normal güçler geliştirirsem birazını alırım. Her çeşit insan var. Daha o gün size söylemiştim. Hiç durmadan ailevi meselelerden tutun, devletle ilgili konulara kadar her şey hakkında konuşanlar da var. Amaç ne? O uygulama yapmak istiyor. Sizin yapmanızı istemiyor. Bu iki örnek biraz abartılı gibi ama kendinizi geliştirmenizi engellemek için o sizin konuşmanızı istiyor. Kim yapıyor uygulamayı o zaman? Bu şey yapıyor. Vücudunuzu ödünç alıp hareketleri o yapıyor ve gongu da o alıyor. Böyle. Şu günlerde toplumda bu tür şeyler çok komplike ve karışık. Bazıları hastalıkları tedavi ediyor ama nasıl ettiklerini, gonglarının nereden geldiğini bilmiyorlar. Birkaç yıl önce bazı aydınlanmış varlıklar o zamanki kozmik durumun gerektirdiği üzere bazı iyi insanlara yardım etmişlerdi. Ama artık onların hepsi geri gittiler. Geriye onlardan kimse kalmadı. Yapılması gerekenler yapıldı, bitti. Peki bu kadar büyük çapta neden yine ortaya çıktı bunlardan bazıları? Birdenbire ortaya çıkıyorlar. Biri bugün, öbürü yarın, sonra hemen kendilerine isimler, ünvanlar veriyorlar. Başlarına gelecekleri bilmiyorlar. Kendilerine ve başkalarına zarar veriyorlar. Belki bazılarınız ne var bunda diye düşünebilir. Para kazandıktan sonra gerisini boş ver. Hepinize söylüyorum, vücudunuzu boşuna ele geçirmedi tabii ki. Ne için ele geçirdi? Size bir şeyler veriyor çünkü vücudunuzdan insan vücudunun özünü almak istiyor. Uygulama yapıp daha iyi edinmek için sadece bu bir miktarcık doz vardır ve o bunu almaya çalışıyor. Veya direkt olarak vücudunuzda insan formuna girmek istiyor. Eğer bu şeyleri alırsa geriye hiçbir şeyiniz kalmaz. Tıpkı boş bir kabuk gibi olursunuz. Bu yaşamanızda Shaolin uygulamayı unutabilirsiniz. Çünkü geriye hiçbir şey kalmaz. Hatta uygulama yapmak isterseniz bile boşa olur. uygulamanızda artık başarılı olmanız imkansız çünkü her şeyinizi kaybettiniz. Daha önce söylediğim gibi bazı kişiler gelecek yaşamında ne olacağını bu yaşamda düşünmeye ne gerek var? Param olacaksa, ünlü olacaksam bu bana yeterlidir diyebilir. Size söylüyorum ve bunu duyunca gerçekten korkabilirsiniz. Meşhur olabilirsiniz ama keyfini çıkaramayacaksınız. Paranız olabilir ama harcayamayacaksınız. Neden? Genellikle vücudun içindedirler. Sadece birkaç vücudu tamamıyla ele geçirir çünkü buna cesaret edemezler. Bir düşünün, vücudunuzu erkenden terk ederlerse hayatınızın geriye kalan kısmında tüm uzuvlarınızın çok zayıfladığını hissedersiniz. Size ait her şeyi aldığı için en ufacık bir üşütmede hastalanırsınız. Sürekli başınız ağrır, soğuk algınlıkları, her şey etkileyecektir sizi. Grip salgınları. Çok çabuk hasta düşersiniz çünkü vücudunuz çok zayıfladı. Eğer vücudunuzdan geç ayrılırsa son nefesinizi vermek üzere bitkisel hayata geçer yatalak olursunuz. Ünlüsünüz fakat tadını çıkarabiliyor musunuz? Paranız var ama harcayabiliyor musunuz? Ne kadar tehlikeli değil mi? Böyle boş bir kabuk gibi olmuş birçok insan var gördüğüm kadarıyla. Fakat hala çok iyi olduklarını düşünüyor ve hala konuşuyorlar. Hatta kavga bile ediyorlardı ya erdeme hiç önem vermiyorlar. Ne demek istediğimi açıklamaya çalışıyorum. Bazı çigong ustaları her yere gidip kandırıyorlar insanları. Kimseye saygıları yok. İnsanları karalarlar. Kendilerini hala iyi zannediyorlar ama aslında çoktan boş bir kabuk gibiler. Gongların nereden geldiğini kendileri de bilmez. Bir gece devrindiler. Şu anda bahsettiğim bu şeyleri konuşmasak olmaz. Konuşunca da bazı anlaması zor konuları içeriyor. Fakat bunları konuşmak zorundayız. Gerçek ve yüksek seviyeli bir Shaolin uygulamasında bu size açıklanmalı. Çünkü bu büyük bir engelleme ve ciddi bir problem. Bu fal size tüm detaylarıyla anlatılmazsa asla uygulama yapamazsınız. Şu anda bahsettiğim durumların hepsi aniden gong edinenleri içeriyor. Qigong toplumunda gong göndermek falan, bir alan yaratmak, gong göndermek, bu terimlerin hepsi bu tür insanlar tarafından ortaya çıkarıldı. Geçmişte yoklardı. Fa'yı öğretmek, gong öğretmek, öğrencileri yetiştirmek, öğrencileri kabul etmek gibi terimler vardı. Alan yaratmak veya buna benzer terimler yoktu. Fakat şimdi bu tür terimler bir takım Qigong ustasının mesleki dili haline gelmiş. Şimdi başka bir konudan bahsedeceğiz. Qigong toplumunda bir fenomen var. Bir kişi aniden acayip bir dilde konuşmaya başlar. Hatta birkaç dilde konuşabilir. Kulağa konuşma sesleri gibi gelebilir. Bu kişinin kendisinin ortaya çıkardığı bir dil değildir. Bazı kişiler bu dili çok akıcı bir şekilde kullanır. Bazıları buna kozmik dil der. Bazıları cennetsel konuşma. Hatta Buda'nın dili diyenler de vardır. Şimdi de bu konuda konuşalım. Herkese ilk önce şunu söyleyeyim. Size söylüyorum. Bu aydınlanmış varlıkların dili falan değildir. Kesinlikle bir aydınlanmış varlığın dili değildir. Ve süpernormal güçlerin ortaya çıkması da değildir. Süpernormal bir güç edinmek gibi bir şey değildir. Seviyenizin bir göstergesi de değildir. Seviyenizin yüksekliği ile de alakalı değil. O zaman nedir? Bir insanın beynindeki konuşmaya hükmeden merkez bir başkası tarafından kontrol ediliyor. Kendi takıntıları yüzünden bu kişiler bunu üstlerine çekerler. Mutludurlar, hava atarlar, durmadan konuşurlar. Fakat bir başkası daha da mutlu olur. Çünkü kişiyi daha iyi kontrolüne alır. O nedenle süpernormal bir güç veya çok iyi bir uygulama sonucu ortaya çıkan bir şey değildir. Onlar sadece bir başkası tarafından kontrol ediliyorlar. Çoğunlukla bu kozmik dili konuşan insanların etrafında başka bir varlık bulunur. Omuzlarında, kafalarının üstünde oturur ya da kısa bir mesafede arkalarında durur. Böyle bir duruma ne sebep olur? Onun amacı uygulama yapmak için vücudunuzu ödünç almak değildir. Onun başka bir amacı vardır ki insan toplumunun şu anda geldiği durum gerçekten ciddi bir tehlike içinde. Bir düşünün, tüm ahlak standartları dev bir toprak kaymasını andırıyor. İnsanlar kar etmekten başka hiçbir şey düşünmüyor ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Kendi kişisel kazançlarına ulaşmak adına başkalarına neye mal olursa olsun zarar veriyorlar. Başkalarına zarar vermek için yaptıkları oyunlar, sırttan bıçaklamalar had safhada. Böyle bir duruma gelmiş bir toplum sizce tehlikede değil mi? Bir şeyler had safhaya ulaştı mı geriye dönüş başlar. İnsan toplumunun bu şekilde çökmesine izin verilebilir mi? Böyle düşmeye devam ederse insan toplumunun akıbeti ne olacak gelecekte? Daha düşerlerse ne olacak? Tehlikeli değil diyebilir misiniz? O zaman insanoğlunu bir felaket beklemiyor mu? Bu konuda hiçbir şey söylemedik. Bunlardan hiç bahsetmedik. Aslında gerçekten de bir felaket olacaksa, doğru bir uygulama yolunu seçen uygulayıcılar ve iyi insanlarla hiçbir şekilde alakası yoktur. Kötüler temizlenecek. Diğer insanları incitenler, zarar verenler, bu evrenin kurallarını çiğneyenler, Onlar temizlenecekler. Bu nedenle o şey de biliyor bunu. Çok tehlikeli ve o da kaçmak istiyor. Neden kaçmak istiyor? Çünkü diğer bir boyutta olmasına rağmen insanların bulunduğu bu boyutla aynı seviyede. O yüzden de o da kaçmak istiyor. Ve biliyorlar eğer bir felaket olursa kaçamayacak. Bu yüzden kaçmanın yollarını arıyorlar. Bir insanın bugün bir uygulama sistemini, yarın başka bir sistemi kolaylıkla öğrenebilmesine karşın bu şey bunları öğrenmek isterse bu çok zordur. Diğer boyutta fayı öğrenmesine izin yoktur. Fayı bile bile bilinçli olarak elde etmesine izin yoktur. Herkes onu yanılgı içerisinde öğrenmek zorundadır. Bu tarafa gelmek istemez. Beyni silindikten sonra bildiği her şeye gidecek. Kaşla göz arasında insanlardan daha da kötü bir duruma düşebilir. Gelecekte bugünün insanlarından bile daha kötü bir hale gelebilir. Bu yüzden buraya gelmeye kesinlikle cesaret edemez. Peki ne yapabilir? Bir yol bulur. İnsanlara iyi şeyler yapmaları için yardım edeceğim. O zaman seviyemi yükseltebilirim diye düşünür. Düşünür. İnsanların hastalıklarını nasıl iyileştireceğini bilmez ama yaydığı enerjinin bazı etkileri olduğunu bilir. Enerjisi hastalıklı bir insanın geçici olarak ağrılarını azaltabilir ve hastalığı bir şekilde bastırabilir. Ağrıyan yer ağrımamaya başlar. Hastalığı iyileştirememesine rağmen geçici olarak onu bastırabilir ve kişinin ağrısı kesilir. Bu yüzden bir kişi kozmik dili konuşurken etrafındaki hasta kişi kendini bayağı iyi hisseder, rahatlar. Yaptığı şey budur. Sıradan insanlar bizi ilgilendirmez. Onların meseleleri sıradan insanların meseleleridir. Fakat size söylüyorum, bir düşünelim. İnsan tüm yaşamlar arasındaki en yüksek varlıktır. En değerli olandır. Uygulama yapmak istiyorsanız onun kontrolü altına giremezsiniz. Hatta şu an bile sizden daha aşağı bir seviyede olabilir. Siz onun tarafından kontrol edildiğinizi söylüyorsunuz. Sonra bir de hava atma takıntınız yüzünden mutlusunuz da. İnsanlar ne kadar da şaşkın. Biz doğru bir uygulama yapan uygulayıcılardan bahsediyoruz ve tabii ki bizim Falun Gong uygulamasında bu takıntı kesinlikle yasaktır. Kesinlikle o şeyleri söyleyemezsiniz. Başkalarına aktarılabildiği için bazıları bunun bir süpernormal yetenek olduğunu söyler. Diğer bir kişiye konuşmaya çalış, konuşmaya çalış, aç ağzını yapabilirsin. Ve bu kişi cesaret edip ağzını açar, gerçekten de konuşur. Bu şeyler gruplar halinde geldikleri için kişi konuşursa bir diğeri daha yapışır ona. Hadi konuş. Bazıları onun Buda'nın dili olduğunu söyler. Bu Buda'ya hakaret etmektir derim. Bu nasıl Buda'nın dili olabilir? Üçüncü gözleri açık olan pek çok kişi görebilir. Herkes bilir. İyi doğuş kalitesine sahip kişiler aydınlanmış varlıkları görebilir. Ve sonra bazı kişiler onların kendileriyle konuştuğunu zannederler. Aslında dudakları bile kıpırdamadı. Onlar bu defanın kutsal güçlerine sahiptir. Gönderdikleri düşünceleri stereofonik bir ses taşır. Bu ses beyninize ulaştığı zaman o kişinin sizinle konuştuğu izlenimini verir. Aslında sizinle kesinlikle konuşmadılar. Bu boyutta konuşacak olsalar sesleri depreme neden olabilir. Öylesine gürdür. Bu yüzden konuşmazlar. Fakat göksel kulakları açılan bazı kişiler vardır. Çünkü Tianmu ve göksel kulak aynı sisteme sahiptir. Tianmu açılır açılmaz bir şeyler duymaya da başlarsınız. Bu kulak açılınca diğer boyutlardan gelen güzel müzikler veya insanların konuşmalarını duyarsınız. Peki neler oluyor? Diğer boyutlardaki konuşmaları ve güzel müzik seslerini duyabilmenizin sebebi süpernormal güçlerine boyutlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırabilecek bir güç eklemelerindendir. Bu seslerin kulaklarınıza gelmesini sağlayan bir taşıyıcı gibidir. Genellikle bir kişi diğer boyutlardaki konuşmaları duyduğunda söylenenleri net bir şekilde duyamazlar. Çünkü o boyutlar arasında, o büyük boyutlarla bizim boyutumuz arasında çok büyük bir fark vardır. Değişik zaman alanları vardır. Bu yüzden aralarındaki kavramlar da farklıdır. Boyutlar farklı olduğu için zamanlar da farklıdır. Yani o geniş zaman alanında çoğunlukla zaman bizim boyutumuzdan daha hızlıdır. Cennetteki bir gün dünyadaki bin yıla eşittir denir. Bununla aydınlanmış varlıkların kaldıkları birimsel cennetler kastedilir. Orada zaman yoktur, zaman kavramı yoktur. Mesela orada iki kişi konuşurken dönüp bir bakarlar, birisi doğmuş. Biraz daha sohbet ederler ve tekrar baktıklarında bu kişi ölmüş mezarında yatıyor. Çünkü zamanlar farklı. Bu yüzden bir insan zamanını uygulamada boşa harcamamalı derler. Çünkü göz açıp kapayana kadar hayatı sona ermekte. Budizm'de insan vücudu edinmek için yüzlerce yıl, hatta binlerce yıl beklemek gerekir derler. Reenkarnasyonun altı yolunda insan vücudu edinmek kolay değildir. Çünkü eğer bir kaya olarak doğarsanız, içinden 10.000 yılda bir çıkamayabilirsiniz. Kaya zamanla yıpranıp dağılıncaya kadar içinden çıkamazsınız. Vaktinizi boşa harcamamalısınız, öyle değil mi? Dinlerde de böyle söylenir. Bunun anlamı Buda'da zor elde edilir. İki boyut arasındaki farklılıklar zaman alanları arasındaki büyük farklılıklara neden olur. Cennetlerde zaman mefhumu yoktur. Fakat o geniş boyutta vardır. O geniş boyuta zaman farkı genellikle şöyledir. Bizim zaman alanımızda bir şeçen, geçmişte bir şeçen diye adlandırılan zaman birimi, şu anki 2 saate eşdeğerdir. Burada bir şeçen geçtiği zaman orada 1 yıl geçer. Yani o geniş boyutta zaman bizim boyuttan daha hızlıdır. O yüzden insanoğlunun Schrödinger uygulaması için çok avantajlı şartlara sahip olduğu söylenir. Diyelim ki lotus pozisyonunda bir gece oturdunuz orada. Bu adam gerçekten inanılmaz. Bak, 1 yıldır orada oturuyor. Orada uygulamasını yapıyor derler. Ne kadar da çok acı çekiyor derler. Onlar olaya böyle bakarlar. Bu yüzden insanoğlu Schrödinger uygulamak için çok elverişli şartlara sahip. Nereden bakarsanız bakın, insanlar acı çekmekteler. Daha sonra nasıl acı çektiğiniz konusunda konuşacağım. Herkes aynı konumda olduğu için acı çektiğinizin farkında değilsiniz. Ama aslında onlara göre bayağı acı çekmektesiniz. Öyleyse bu zaman farkından dolayı onların orada konuştukları kulağınıza nasıl gelecektir? Kulağınıza sanki bir kuş ötüşü ya da bir tablanın çok hızlı dönüşünde çıkardığı sesler gibi gelecektir. Çır çır çır çır çır. Aslında çok yavaş konuşuyorlar ama size çok hızlıymış gibi geliyor. Bu yüzden net bir şekilde duyamazsınız. Sadece süpernormal güçlerini kullanarak bu zaman farkını ortadan kaldırabilir, sesi ya da müziği duyabilmeniz sağlanır. Onlar muazzam yeteneklere sahiplerdir. O yüzden böyle şeyler yapabilirler. Genellikle onlar çok fazla konuşmazlar. Özellikle yüksek seviyelerde 2 kişi birbiriyle karşılaştığında sadece bir gülümsemeyle kendi aralarında her şeyi anlarlar. Çünkü seslerini iletmek için telepati güçlerini kullanırlar. Bu yüzden çoğunlukla konuşmazlar. Ama bu hiç konuşmazlar demek değildir. Bazen konuşurlar. Keyifli oldukları zaman neşe içinde konuşurlar. Bir de konuşma yerine kullandıkları bir yöntem daha vardır. O da yüce kutsal el işaretleridir. Bu da okulunda yüce el işaretleri vardır. O yüce el işaretleri çok güzel görünür. Buda'nın hareketleridir. Ve sonra bir de küçük el işaretleri vardır. Çeşit çeşit küçük el işaretleri. Çünkü az sayıda kişi varsa küçük el işaretlerini kullanırlar. Kalabalıksa büyük el işaretlerini kullanırlar. Bir bodhisattva fayı öğretirken bazen hem sesini hem de yüce el işaretlerini kullanır. Az insan olduğunda da küçük el işaretlerini kullanır. Aslında gidip tantrizm öğretisindeki kişilere bu yüce el işaretleri nedir diye sorarsanız size cevap veremezler. Size onların yüksek seviyeli yoga olduğunu söylerler. Onları bir uygulama metodu olarak kullanırlar. Aslında bu şey Buda'nın dilidir. Buda'nın dili olduğu için ve Buda'nın dili fa olduğu için o el işaretleri aynı zamanda fa'nın yüce güçlerini taşır. Fakat Tibet'te kullanılan büyük el işaretleri uygulamada kullanılan birkaç el işaretinden ibarettir. Onlar hiç değişmez ve sadece uygulamada kullanılan birkaç işarettir. Aslına bakarsanız normalde onlar değişkendir. Tıpkı bir dildeki kelimeler gibi istediğiniz şekilde bir araya getirilerek söylenmek istenen şey söylenir. Bu yüzden çok zengin ve komplekstirler. Ve herhangi bir kalıba tabi değillerdir. Böylece kozmik dilden, mesaj dili gibi şeylerden bahsetmiş olduk. Ve bu konulara daldık biraz. Bu konularda söyleyeceğimiz bu kadar. Şimdi bir sonraki dersimize başlayalım. Çok vakit harcadık. Şimdi hepinize neler verdiğim hakkında konuşalım. Size... Bildiğiniz gibi Qigong enerji göndermeye önem verir. Bazı kişiler de bana soruyor. Şifu, tüm yaptığın dersler vermek. Bize ne gibi enerjiler gönderdin? Bazıları da imzamı alırken elimi tutuyorlar, bırakmıyorlar. Enerji almak istiyorlar, biliyorum. Schrödinger uygulamasının o tür şeyler hastalık iyileştirmekten ve zinde kalmaktan başka hiçbir şey yaramazlar. Schrödinger uygulaması seviyesinde size ne kadar enerji verirsem vereyim orada kalamaz. Hiçbir işe yaramaz çünkü size ait değildir. Gongunuzun her bir parçacığı kalbinizi ne kadar temizlediğinize bağlıdır. Gongunuzun yukarı doğru yükselmesi buna bağlıdır. Ve bir ölçü çubuğu vardır. Ayrıca Shinshin standartı vardır. Her kim size gong verirse versin, gongunuza eklenemez. Hatta öz ve öz kardeşiniz uygulama yapıp size gong verse bile sizinkine eklenemez. Anne babanız bile size gong verse eklenemez. Onlar bu yaşamda sizin anne babanız olsalar da, şakayla karışık bir örnek verelim. Budizm'in reenkarnasyonunun 6 yolu öğretisine göre, yaşamınız yaratılalı öylesine uzun bir zaman oldu ki, bu dünyada kaç tane anne babanız, kaç çocuğunuz vardır bilmiyorsunuz. Hangileri gerçek anne babanız? Sizi ilk doğuran, ilk kez doğuran anneniz gerçek annenizdir. Bu Budist öğreti şunu anlatmak istiyor. Bu sıradan insanların şeylerine fazla önem vermeyin. Bu Çin'e yani duygusallığa bağımlılık yapmayın. Bazı insanlar her şeye takıntılılar. Bundan vazgeçemezler, şundan vazgeçemezler. Bazıları da annem iyileşir iyileşmez uygulamaya başlayacağım der. Sanki annesinin iyileşmesi uygulamaya başlaması için ön koşul. Bir düşünün. Bir insan sıradan bir insan kendisini değiştirebilir mi? İnsanları, yakın akraba ve arkadaşlarınızı kurtarmak istiyorsanız, siz kendiniz gerçek anlamda tamamlanmaya, yönmen, ulaşmalı, daha iyi edinmelisiniz. Ancak o zaman yapabilirsiniz. Uygulamasına devam eden biri olarak henüz hiçbir şey yapamazsınız. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Bu takıntı size engel oluyor. Uygulama yapmanızı engelliyor. Şeytani bir rol oynuyor. Her türlü çin, yani duygu bir şeytandır. Tabii ki anne babanıza saygı duymaya gerek yok gibi bir şey demiyoruz. Öyle şey olmaz. Anneye babaya saygı, çocuklarınıza sevgi ve koruma hem dünyanın hem cennetin yasasıdır. İnsanların arasındaki, bizim burada savunduğumuz şey o sınırlı şefkat değildir. Biz burada merhametten bahsediyoruz. Tüm yaşamlara merhametli bir kalpten, sınırsız ve engin bir şeyden bahsediyoruz. Muazzam bir kalpten, sizin o küçücük kalbinizden değil. Yani burada biz enerji alışverişi yapmıyoruz. Bazı Qigong ustaları şöyle der. Yüzünüzü şu yöne doğru çevirin, size gong göndereceğim. Ya da size verdiğim çayı eve götürüp ve için. Biz böyle şeyler yapmayız. Biz nelerden bahsediyoruz? Nasıl bir metot uyguluyoruz? Biliyorsunuz ilk andan itibaren şu güne kadar vücutlarınızı ciddi bir şekilde temizliyoruz. Bu şeyler temizlendikten sonra bu seminerde bulunanların büyük bir çoğunluğu süt beyaz vücut konumuna girecek. Ondan sonra seminer sürerken gong geliştirmenizi sağlayacağız. Neden gong geliştirmenizi sağlayacağız? Seminer bittikten sonra siz kendiniz, Shenxing'inizin ne kadar yükseldiğini fark edeceksiniz. Dünyaya bakış açınızın ne kadar değiştiğini fark edeceksiniz. Bu yükseldiğiniz anlamına gelmiyor mu? Düzeldiğiniz için yükseldiniz. Gongunuz da o yüzden yükseldi. İşte böyle. Bu derste bunları başaracağız. İşte bizim kullandığımız metot da bu. Hepinize vermiş olduğum şeyler de bunlar. Bir de bazı kişiler her türde Qigong sistemlerini uygulayıp vücutlarını karmakarışık hale getirmişler. Sizler için bunların hepsini düzelteceğiz. Fakat bir daha tekrar aynı hataları yapmayın. Onlarla ilgili bir düşünceyi bile aklınıza getirmemelisiniz. Çünkü gong uygulaması çok yalındır. Bir zihinsel niyet bile etki yapacaktır. Zihninizdeki niyet ile gelecektir. Şöyle ki bazı insanlar Falun Gong egzersizleri yaparken içlerinden daha önceki egzersizlerde şöyle yapardım, böyle yapardım, çok güzel hissederdim. Yine öyle yapsam, ellerimi şu şekilde ya da bu şekilde birleştirsem diye düşünürler. Size söylüyorum, böyle bir şey yaparsanız o şey tekrardan gelir ve vücudunuz yine berbat olur. Falun saflığını kaybeder. Öyle yaptığınızı, iki ayağınızı, iki ayrı kayığa koyduğunuzu görür görmez her şeyi sizden geri alırız. Bu şeyleri kirletmenize izin veremeyiz. Onlar çok kıymetli şeyler. Biz onları hazırlamak için çok uzun bir tarihi dönem boyunca uğraştık. Ve birçok kişinin emeği geçti buna. Onların formüle edilmeleri için inanılmaz miktarda, astronomik düzeyde bir vakit harcandı. Sizin onları bir saniyede mahvetmenize izin verebilir miyiz? Buna asla izin verilemez. O halde ne yapılmalı? Hepinize söylüyorum, tek bir uygulama yönteminde kararlı bir şekilde kalmak çok önemli bir nokta. Vücudunuzdan kötü şeyler temizlenip iyi şeyler bırakıldıktan sonra yüksek seviyelere doğru uygulama yapmanız garanti edilir. Bazılarınız için bu yapılacaktır. Ve üstelik bütün bunlar yapılsa bile hala uygulama yapamazsınız. Ne yapılmalı? Neden yapamazsınız? Çünkü yüksek seviyeli fayı bilmiyorsunuz. Bir gün bile uygulama yapamazsınız. Çünkü eğer fayı bilmiyorsanız bir gün bile uygulama yapamazsınız. Biliyorsunuz her yaşamında insanoğlu kendine karma yaratmıştır. Yeli, kimin kimi öldürdüğünü veya incittiğini, yaşamına son verdiğini kim bilebilir? Siz buradasınız, alacaklı sizi oradan net bir şekilde görebilir. Sıradan bir insan olarak yaşamanızı aldırmaz, bilir. Bana borcunu ödeyeceksin nasıl olsa, zamanı gelince gelip hakkımı alacağım. Fakat uygulama yapmanızı hiç istemez. Gitmek istiyorsun. Sana ulaşamayacağım bir yere gidersen artık sana dokunamam. Yükseleceksin, böyle bir şey olamaz. O nedenle gelip sizden alacağını tahsil etmek ister. Size engeller yaratır, yaşamınıza gerçekten son vermeye çalışır. Sizi öldürürse kendisinin de ölmesi gerektiğini bilmesine rağmen yine de sizi öldürmek zorundadır. Tabii ki uygulama yapmayı istemek dile kolay diyorum. Doğru bir yol bulamazsanız, kendi başınıza zihin ve beden gelişimi yapmak istiyorsanız, siz uygulama falan yapmıyorsunuzdur. Gerçek anlamda uygulama yapıp kendinizi geliştirmek istediğinizde, birisinin koruması olmadan bunu yapamazsınız. Evinizden dışarı adımınızı attığınız anda ölümcül bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Alacaklılar hayatınızı almak için peşinizdedir. Tabii ki meditasyonda otururken kafanızı kesmeyecekler. Bu şekilde olmaz. Normal hayatta nasılsa ona uymak zorundadır. Belki evden çıkınca bir araba çarpabilir. Ya da pencereden düşebilir. Ya da doğal bir afet ile insanların yarattığı bir felaketle hayatınızı kaybedersiniz. Bu kesin olacaktır. Günümüzün insanları karma üzerine karma ekliyorlar. Karmaları çok. O yüzden herkes bu tür problemlerle karşılaşacaktır. Peki ne yapılmalı? Bir miktar karmanız yok edilebilir. Ustanın enerji gücüne, yani Gonglin'in yüksekliğine bağlıdır. Enerji gücü yüksekse karmanızın pek çoğunu yok edebilir. Ve geriye kalan bölüm ise iyice azalsın diye sayılamayacak kadar küçük parçalara bölünür. Sonra küçük problemler olarak değişik seviyelerde karşınıza çıkarlar. Ve Shinshing'inizi yükseltmek, karmanızı da dıya, erdeme dönüştürmek için kullanılırlar. Aynı anda hem gonglunuz hem Shinshing'iniz yükselir. Böyle bir işe yarar. Shaolin uygulaması zordur. Amacımız bu karmayı lehinize kullanmaktır. Bunları tek başına yapmaya çalışırsanız sonunuz gelebilir. Günün birinde hayatınızı kaybedebilir veya ciddi bir hastalığa yakalanabilir. 20 yıl bile ayağa kalkamayabilirsiniz. Her şey olabilir, bilemezsiniz. İnsanlar, sıradan insanlar böyledir. İşte sizler için bütün bunlar ortadan kaldırılmalı. Güvenliğinizi sağlamak için, bir kişi için zihin ve beden gelişimi uygulaması yapmak çok zordur. Bu yüzden sayılamayacak kadar faşın, gong ve fadan oluşan vücutlarım, fa bedenlerim sizi koruyabilir. Falun Gong uyguladığınız sürece gerçek anlamda Falun Dafa fa uyguladığınızda Faşınım sizi korur. O kadar çok Faşınım var ki sayılamazlar. Çok çok fazla. Kaç kişi olursa olsun onların hepsini koruyabilirim. Çünkü onlar benim Gong'umdan ve Fa'dan geliştirildiler. Ve hepsi benim yaşayan varlıklarım, benim gibi görünürler. Sadece giydikleri şeyler farklıdır. Keşişlerin giydiği sarı bir kumaş ile örtülmüşlerdir. Ve saçları da kıvırcıktır. Fakat bazen bazı öğrencilerimiz beni şu anda giydiğim kıyafetle ve saçımla görmüşler. Bu konuya herkesin dikkatini çekeyim. Bu görüntülerin bazıları şeytanlar tarafından sizi aldatmak için yaratılırlar. Bazıları sizin kendi zihninizden gelir. Aslında gördünüz. Fakat kafanızda Shifu'nun görüntüsü şu şekilde diye geçirdiğiniz an görüntü o tür kıyafetlere bürünecektir. Çünkü zihninizde onları o hale dönüştürdünüz. Bu problem ortaya çıkabilir. İşte böyle öğrencileri onlara bir şey olmasın diye koruyabilirim. Birçok Qigong ustası yüksek seviyelerde şeyler öğretmeye cesaret edemezler. Böyle şeyler yapamazlar çünkü faşın, yani fa bedenleri yoktur. Faşının neye benzediğini bilirsin. Neyse, o seviyeye varmadan onların görünmesine izin yoktur. İnsanları kurtarmanıza ve faşın ortaya çıkmasına izin verilmez. Bu yüzden hepinizi ben korurum ve hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Size verdiğim bütün bu şeylerin yanı sıra size bir de falun vereceğiz. İçinize ekilecek. Ve bir de sizlere bu okula ait 1000'den fazla, 10.000'den fazla şey vermek zorundayız. Hepsi vücudunuza tohum gibi ekilecektir. Eğer ekilmezse Bu okulda uygulama yoluyla geliştirilen şeyler sonsuzdur. Milyonlarca şey geliştirilecektir. Değişik şeyler, gongun çeşitli formları. Bu tohumlar size ekilmezse uygulamanızda herhangi bir şey üretmeniz de mümkün olamaz. Sadece boş konuşmak olurdu. Her şey size tohum ekilir gibi ekildi. Yani bu okulda bu şeyleri garanti geliştirebilirsiniz. Bir de gongumuz otomatik olduğu için sadece Falun değil, diğer bütün mekanizmaların hepsi otomatik olarak Falun tarafından harekete geçirilir. Diğer sistemlerdeki gibi zihni kullanarak kozmik dolaşımı açmaya benzemez. Onlarda ana kanalların dolaşımı sağlanır. Küçük kozmik dolaşım, büyük kozmik dolaşım, bunların hiçbirini düşünmek zorunda değilsiniz. Biz vücudunuza dönen mekanizmalar yerleştirdik. Dışsal ve içsel mekanizmalar, onlar durmaksızın vücudunuzun dışında dönerler. Amaç vücudunuzdaki tüm kanalları harekete geçirmek. Yani eğer hareket etmeseler bile biz onları harekete geçiririz. Onlar daima dönerler, hiç durmazlar. Siz uyurken de dönerler, her saniye dönerler, tıpkı Falun gibi. Yani bu gong doğal olarak her şey otomatik olacaktır. Ne iş yaparsanız yapın size engel olmayacaktır. Gidip ne isterseniz yapın. Fakat önemli bir nokta var. Kendinizi bir dafa uygulayıcısı olarak görmeli ve şinşenginizi yükseltmelisiniz. Sadece o zaman tüm bu şeylerin etkisi olur. Yoksa boşa dönerler. Gelişmezler ve hiçbir değişiklik olmaz. Çalışmazlar. Sadece şinşin yükseldiği zaman değişiklik olabilir. Şimdi sizlere şifunun neler verdiğini konuştuk. Sizlere çok, pek çok şey verdim. Peki bunları şifu ne kadar zamanlığına verdi? Bazı öğrenciler soruyorlar. Bunları ne kadar süre için verdim bize. Uygulamanızda devam etmezseniz her şeyi geri almak zorundayız. Sıradan insanların bu sıradışı şeylere sahip olmasına izin yoktur. Aksi takdirde hayatınız tehlikeye girebilir. Peki ya uygulamanıza devam ederseniz? O zaman tamamlanmaya, yani yuanmen, varıncaya kadar onlara sahip olabilirsiniz. Bu garanti. Burada size bir şey söylemek zorundayız. Umutsuzluğa kapılmayın. Bazı kişiler uygulamalarında pek titiz değiller. Uygulamalarını kalpten gelerek yapmazlar. Bu yüzden hem bedeni hem de zihni geliştiren o seviyeye gelemezler ve vefat ederler. Bazı kişiler aramızdan bu şekilde ayrılırlar. Fakat birçoğu Falun'u da yanlarında götürürler. Fa'yı edindikleri için gelecekte geri gelip uygulama yapacaklar. Yani boşu boşuna gitmediler. Tabii yine de üzücü. Yeterince çabalamadıkları için zamanları bitti. Bazı kişiler böyle. Şimdi başka bir konuyu konuşalım. Shaolin uygulayanlar toplumunda ve Qigong dünyasında alan diye adlandırılan bir terim vardır. Özellikle Qigong toplumunda Qi alanından bahsederler veya enerji alanı, Qi alanı, manyetik alan. Tüm bu terimler gerçekten yanlış. Neden yanlış? Çünkü manyetik bir alan falan değildir. Bir Qigong ustasının yaydığı enerji maddesi fazlasıyla zengindir. Sadece manyetik bir alan veya elektrik alanı değildir ve sadece Qi de değildir. Qi aslında daha önemsizdir. Bu yüzden ne alanı diye adlandırırsanız adlandırın yanlış olacaktır. Çünkü bu bir çeşit enerji tüketen ve üreten bir alandır. Genellikle biz ona enerji alanı deriz. Bence bu daha uygun bir terimdir. Enerji alanı. Peki bu enerji alanının ne gibi bir etkisi vardır? Biliyorsunuz bu enerji alanının sınırları içerisinde doğru bir sistemden ise herkes kendini çok rahat hisseder. Mesela bugün burada bu enerji alanında dersleri dinlerken herkes kendisini oldukça rahat, huzurlu hisseder. Merhametli bir duygu içerisindeler. Hatta bazı kişilerin aklına kötü bir şey gelmez. Neden? Çünkü benim yaydığım bu enerji alanı, benim kendimde taşıdığım bu alan böyle bir alan. Ben Shaolin uygulaması sonucu böyleyim. Doğru bir sistemin uygulayıcıları bu tür bir saf alana sahiplerdir. Gelecekte sizin enerji gücünüz, Gongli, yükselmeye devam ettikçe siz de bu alana sahip olacaksınız. Peki bu alanın etkisi nedir? Biraz önce söylediğim gibi, burada oturan herkes bu bahsettiğim duruma varabilecek mi? Öylesine huzurlu, rahat ve inanılmaz sakin. Çünkü bu alan her türlü anormallikleri düzeltir. Çünkü insanoğlu özünde iyidir. Ve Zhen Shanren, doğruluk, merhamet, hoşgörü karakteristik özelliklerine sahiptir. İnsanoğlu sıradan insanların sahip olduğu Qing, yani duygulara sahiptir. Ve bu yüzden de türlü türlü takıntılar geliştirir. ve bunun sonucu olarak sizler orijinal doğanızı kaybettiniz. Fakat bu içinde olduğunuz alan her şeyi düzeltir. Geçici olarak bu alanın sınırları içerisinde düşünceleriniz düzelir. Nitekim tüm anormal durumlar düzelir. Bu anormal durumlara nasıl bir açıklama getirilebilir? Şöyle ki insan vücudu hastalık ve karmaya aslında sahip olmamalıdır. Buraya gelmeden önce birçok kişinin vücudunda ağrılar vardı. Bu alanın içine, yani buraya gelir gelmez rahatladılar. Bazılarının ağrıları ise tamamen geçti. Fakat bu salondan ayrılınca ağrılar gene başlayabilir. Çünkü hastalığınız yok ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Demek oluyor ki bu alanın tüm bu anormal durumları düzeltebilecek bir etkisi olabilir. Bazı kişiler gong uygulamalarında gerçekten iyiler. Yolda yürürken yanlarından geçen birinin bile düşüncelerini değiştirebilirler. Diyelim ki bu kişi kötü bir şey yapmayı düşünüyor. Mesela birisine küfretmek istiyor. Tam ağzını açmış fakat siz yanından geçince belki de artık küfretmekten vazgeçer. Diyelim ki bir başkasının da bir yeri ağrıyor. Siz yanından geçer geçmez ağrısı gider. Kendisini iyi hisseder. Böyle bir etkisi vardır bu alanın. Bu alan ne kadar genişse sınırlayıcı etkisi bir o kadar fazladır. Geçmişte Budizm'de Buda'nın ışığı değdiği her şeyi ışıldar, parlatır ve müthiş bir uyum ve doğruluk ile mükemmelliğe eriştirir denirdi. Şimdi başka bir konuya daha değinelim. Falun Dafa uygulayıcıları bu uygulama sistemini nasıl yayabilirler? Dafa uygulayıcıları olarak bu sistemin ne kadar iyi bir sistem olduğunu bildiğiniz için onu yaymak, herkese anlatmak, iyilik yapmak ve erdem kazanmak isteyebilirsiniz. Bu güzel bir şeydir. İnsanların kurtulmasını sağlamak çok büyük bir erdem getirir. Bazı kişiler hastalıkları iyileştirmek isterler. Çünkü hastalık iyileştirmeyi insanların kurtarılması olarak görürler. Ben size öyle değildir diyorum. Yarın bu hastalık iyileştirme konusunda konuşacağım. Aslında insanları aldatmaktan başka bir şey değil. Bizim Falun Gong uygulayıcılarımız hastalık iyileştiremez. Yarın neden hastalık iyileştiremeyeceğimiz konusundan bahsedeceğiz. Demek ki Falun Gong uygulayıcıları Falun Gong'un Xinxing standartlarına göre davranmalıdır. Bu uygulama sistemini yaysak da yaymasak da hastalık iyileştiremeyiz. Birçoğumuz sistemimizi yaymak istiyor. Onlar tüm canlıların kurtarılmasının hastalıkları iyileştirmek olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu tam anlamıyla Buda'yı, Buda fayı karalamaktır ve onu tamamıyla yanlış anlamak ve yanlış yorumlamaktır. Sakyamuni ne zaman hastalıkları iyileştirmenin insanların kurtuluşu olduğunu söyledi. Bunlar bazı önemsiz teknikler ve yollarla dünyayı ve insanları kurtardıklarını sananlar. Sınırlı kabiliyetleriyle yapabilecekleri birkaç şey o kadar. Tüm canlıların kurtarılmasının gerçek anlamı insanları bu acılar denizinden kurtarıp mutluluk sahillerine götürmektir. Onları gerçekten iyi olana kavuşturmaktır. Peki tüm canlıların kurtarılması nasıl olacak? Canlıların gerçekten kurtarılması demek, İnsanlara fayı anlatmak, onların fayı edinmelerini sağlamaktır. Bir kez bu fayı öğrenince artık faya göre hareket edeceklerdir. Canlıların kurtarılması budur. Sizin yapabileceğiniz, gelecekte yüksek seviyeye geldiğinizde insanları kurtardığınızda, direkt olarak insanları kurtardığınızda daha farklı bir durum olacaktır. Sıradan bir insan veya uygulama yapan bir kişi olarak şu anda yapabileceğiniz şeyler bundan ibarettir. İnsanların fayı edinmelerini sağlamak, tüm canlıların kurtarılmasıdır. Bu yüzden ona anlatabilir ve hakkında konuşabilirsiniz. Fakat onu benim gibi seminerler ve dersler vererek anlatmanız kesinlikle yasaktır. Bizim gönüllü öğrencilerimiz bir salon tutup insanların bu dersleri dinlemesini veya seyretmesini organize edebilirler. Ve sonra bir kişi onlara egzersizleri öğretebilir. Bu normaldir. Hiç kimse bu fayı ne öğretebilir ne de bunu yapabilir. Eğer biri bunu yapmaya denerse o Falun Gong olmaz. Kendisine ait şeyler olacaktır. Bu fayı baltalamaktır. Çünkü hiç kimse bu fayı öğretemez. Söyledikleri şeyler insanları kurtaramaz. Ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Eğer siz, örneğin öğrencilerimiz, uygulama sistemini başkalarına nasıl anlatalım diye sorabilirler. Anlatabilirsiniz. Li Hongzhi bu şekilde söylüyor diyebilirsiniz. O zaman sorun olmaz. Fakat kendi söylediklerinizi bana atfetmeyin. Kendinize göre bir şeyler söyleyip sonra da Li Hongzhi böyle söyledi derseniz iki defaya zarar verirsiniz. Şimdi söyleyeceğim noktaya herkes lütfen çok dikkat etsin. Herhangi bir ifade değişiklik yaparsa ya da fayı baz alarak kafasına göre bir şeyler uydurursa daha fayı ciddi şekilde zarar verir. Bunu hiçbir şekilde onaylayamayız. Bir başka konu daha var. İçimizden biri ya da herhangi bir uygulayıcı uygulama sistemini yayarken ve onların fayı dinlemelerini sağladığında bunu bir ücret karşılığı yapmalarına izin verilmez. Sistemi gönüllü olarak yayabilirsiniz. Hiçbir kar ve ün peşinde olmadan erdem kazanmaktan başka hiçbir amacınız olmaksızın yapmalısınız. Biz neden cüzi bir ders ücreti alıyoruz sizlerden? Personel için yiyecek, içecek, konaklama ücreti vermek zorundayız. Bazı şeyler bastırmak gerekiyor. Bu yüzden az bir ücret almak zorunda kaldık. Fakat herkes para alırsa olmaz, bunu hiç kimse yapamaz. Sakyamuni Fa'yı öğretirken öğrencileri paraya ve materyale takıntı yapmasınlar diye onların paraya veya herhangi bir eşyaya sahip olmalarını yasakladı. Dilenme kabından başka hiçbir şeye sahip olmalarına izin vermedi. Evlerinden ayrılmalarını ve tüm arzulardan vazgeçmeyi şart koştu. Gerçek bir uygulama için kendinize karşı sorumlu olmalı ve bu şekilde davranmalısınız. Böylece hiç kimsenin bunu ücret karşılığında yapmasına izin yoktur. İster Çin'de, isterse Çin dışında. Herkes bunu gönüllü olarak yapmaktadır. Birisi yurt dışına çıkarsam beni koruyabilir misin diye sordu. Nereye isterseniz gidin. Ay'a bile gitseniz sizi koruyabilirim. Fahşınım, bu konu hakkında bu kadar konuşacağız. Zamanımız sınırlı. 1 saat 45 dakikadır konferans veriyoruz. Uygulamayı nasıl yapacağınız konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Sistemi yaymaya izin vardır fakat hiçbir şekilde ün ve kazanç amaçlı olmamalıdır. 5 dakika ara verelim ve ondan sonra ikinci egzersizi öğreneceğiz.